İyi akşamlar sayın izleyicilerimiz. A9 stüdyolarından canlı olarak yayınlanan Her Zaman Bir Yaratılış Deliler adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün Önder, Onur, Oktar, Gökalp, Onur ve ben Önder Ataş'la birlikte güzel bir sohbet edeceğiz inşallah. Bugün Kur'an müzelerinden, iman hakikatlerinden, ahir zamandan ve evrimin bilimsel olarak geçersizliğinden bahsedeceğiz. Evet, evet hocam, neyle başlayalım öncelikle olarak?
Öncelikle hep bahsediyoruz ama yani iman hakikatlerinin önemi ama bunun öneminin Kur'an'da nasıl dikkat çekildiğini ve şu anda iman hakikati anlatan, değil mi, bu kadar şey var. Peygamber Said Nursi Hazretleri'nin de dikkat çektiği çok önemli bir konuyu. Nasıl üstünü geçiştirdiklerini, aslında bunun bizi nereye götürdüğünü Kur'an'a göre anlatmak istiyorum. Yüce Rabbimizin Kur'an'da bildirilen Kur'an müjdelerinden önce, mesela önce bütün bu iman hakikatleri bizi nereye götürüyor? Bir kere kesin olarak Allah'ın varlığının kesin olarak kabulüne götürüyor. Kimsenin söyleyecek bir sözü kalmıyor, mutlaka bir yaratıcının varlığına götürüyor. Kur'an'daki iman hakikatleri, değil mi? Kur'an'da belirtilen iman hakikatleri var. Bunlar da Kur'an'ın Allah sözü olduğunu ve Allah'ın her söylediği sözün doğru olduğunu bize ilerliyor. Mesela tek tek incelendiğinde sivrisinekten bahsediyor Yüce Rabbimiz. Sivrisineği bir inceliyoruz, değil mi? Orada anestezi yapıyor, kanı dengeliyor. Ufacık bir canlıdan bahsediyoruz ama inanılmaz kompleks bir sistem ve insanların bile yapamayacağı mükemmel özellikler var. Arıdan bahsediyor, arıyı inceliyoruz, arı da gene öyle bir şey. Onun dışında ya mesela Yüce Rabbimiz ayetlerde başka dikkat çektiği neler var? 7 kat gökten bahsediyor. Mesela yörüngelerle dönen göğe andolsun diyor, yörüngeler içinde. Mesela bakıyoruz, her birini incelediğimizde hiçbirinin tesadüfen olamayacağını ve Kur'an'da da bilimin daha ulaşmadığı bir zamanda, değil mi? Bilimin daha ortada yokken, Yüce Rabbimizin indirdiği kitapta günümüz bilimiyle ancak ulaşabildiğimiz bilgilere ulaşıyoruz. Bu da Kur'an'ın Allah sözü olduğunu bize net bir şekilde Kur'an'a iman et, inananların da Kur'an'a tam olarak iman etmesini sağlıyor. Mesela onlardan birkaç ayet söylemek istiyorum ki izleyicilerimiz daha iyi anlasın. Ve burada Yüce Rabbimiz çok dikkat çektiği bir konu var. Kesin bilgiyle iman etmekten bahsediyor. Kesin bilgiyle iman etmek de işte bu delilleri görmekten kaynaklanıyor. Bakın Yüce Rabbimiz diyor ki kovulmuş şeytan Allah'a sınırım. Sizin yaratılışınızda ve üretip yaydığı canlılarda kesin bilgiyle inanan bir kavim için ayetler vardır diyor. Bakın demek ki Allah'ın dikkat çekleri bilime, bize bilime yönlendiriyor. Bunları araştırmaya yönlendiriyor. Ve kesin bilgiyle iman edenler için orada bir delil olduğunu, ayet demek delil demek, delil olduğunu söylüyor. Yüce Rabbimiz başka bir ayette diyor ki böylece İbrahim'e kesin bilgiyle inananlardan olması için göklerin ve yerin melekutunu gösteriyorduk. Bütün o yüceliği ona hissettiriyor ve anlatıyor. Yüce Rabbimiz onlara, ona gösteriyor, değil mi? Kesin bilgiyle iman etmesi için.
Allah'ın her şeyi sahip sardı. Olup her şeyi yarattığını. Ama iki ayetin toplamında şu anlatılıyor. Kesin bilgiyle iman etmek için iman hakikatleri gerekiyor. Evet. İman hakikatleriyle iman hakikatlerini öğrenen birisi de kesin bilgiyle iman ediyor.
Evet. İnşallah. İkisinin maşallah birbiriyle tamamen maşallah, evet. Elhamdülillah bunu gösteriyor. Geceyle gündüzü güneşi ve ayı sizin emrinize verdi. Yıldızlar da onun emriyle emre hazır kılınmıştır. Şüphesiz bunda aklını kullanabilen topluluk için ayetler vardır, deliller vardır diyor. Bakın hep orayı Allah bizi bunları araştırmaya, değil mi? Bunları incelemeye götürüyor. Bunun gibi birçok ayet var. Mesela şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında gece ile gündüzün ard arda gelişinde temiz akıl sahipleri için ayetler vardır diyor. Ve Allah Yüce Rabbimiz, şimdi bunun önemi aslında nereden kaynaklanıyor? Çünkü Allah'ın kesin bilgiyle iman eden insan bunun eksikliğinde ne olduğunu da görüyor. Mesela kesin bir iman hakikatlerini anlatmaktan kaçınıyorlar ya bazı hocalarımız veya gerek yok diyorlar. Niye iman hakikati anlatıyorsunuz diyorlar bize. Hocamız da mesela iman hakikatlerini anlattığı zaman. Neden anlatıyoruz biliyor musun? Şu anda deccaliyet insanlardan imanı almış. %95'ini esir almış. Müslüman dünyasına bakıyoruz etrafımıza. Hepsi Darwinizm etkisinde ve şu anda ne oluyor Darwinizm'in etkisinde? Suriye'ye bakıyoruz, sosyal Darwinizm'in etkisini görüyoruz. İran'a bakıyoruz, ateist bir yapı görüyoruz. Yani İran'ı Müslüman bir ülke olarak bilirken aslında çoğunluğunun Darwinizm'e inandığını, Allah'ın varlığını, birliğine inanmadığını, değil mi, birçok şeyde görüyoruz. Çarpık kader anlayışlarını hepsini görüyoruz. Tunus'a bakıyoruz öyle, Libya'ya bakıyoruz sosyalizm. Filistin'e bakıyoruz Arap sosyalizminin, Darwinizm'in etkisiyle oluştuğunu görüyoruz. Bütün bunlar işte deccaliyetin Müslümanları nasıl etkisi altına aldığını, o deccaliyetin de en önemli silahının Darwinizm olduğunu görüyoruz. Çünkü Allah'ın yaratmadığını, her şeyin tesadüfen olduğunu yıllarca insanlara anlatarak İslam dünyasını etkisini altına almış ve iman eksikliğini çok net bir şekilde görüyoruz. İnsanları Kur'an'dan uzaklaştıracak kadar, değil mi? Bir etkisinin olduğunu görürüz. Mesela Yüce Rabbimiz de bize buyuruyor ki şöyle ki kovulmuş yatan Allah'sınız. Öyleyse sen sabret, şüphesiz Allah'ın vaadi haktır. Kesin bilgiyle inanmayanlar sakın seni telaşa kaptırıp hafifliğe sürüklemesin diyor Yüce Rabbimiz. Yani kesin bilgiyle inanmamıyor. Hocamızın ortaya çıkışı ne? Kimse kesin bilgiyle iman etmezken hocamız ortaya çıkıp kesin bilgiyle iman ediyor ve bir yola giriyor. Ve şu anda bütün dünyaya, değil mi, iman hakikatleri vasıtasıyla evrimin büyük bir yalan olduğunu bütün bilimsel verilerle anlatarak bu kesin bilgiyle iman etmeyen insanların kesin bilgiyle iman etmesine vesile oluyor inşallah. Bu da çok önemli. Hocamızdan Allah razı olsun. Bize hiç bunlardan habersizken bunları öğreten, tüm dünyaya öğreten kendisi inşallah.
İnşallah. Maşallah. İman hakikati yani bilimsel olarak rakamlarla birçok bilim dalıyla evrimin yıkılışını ve Allah'ın varlığını anlatmak çok mükemmel bir olay inşallah. Bir kardeşimiz bir soru sormuş bana Facebook'tan. Şöyle bir soru var. O soruyu cevaplarken bir iman hakikati hani biz de anlatmış olalım inşallah. Semenderler gibi yani canlıların kolları bacakları koptuğunda tekrar çıkabiliyor. Bu özelliği evrime örnek olarak gösterenler olabiliyor. Hani bunun hakkında ne diyorsunuz? Yani kertenkelenin de kuyruğu koptuğunda hani tekrar rejenerasyon oluyor. Aynen, evet. Bir daha çıkıyor. Hani onu evrime bir şekilde delil göstermeye çalışanlar oluyormuş. Onun hakkında ne diyorsunuz diyor. Şimdi Allah canlılarda çok farklı özellik yaratıyor. 2 milyona yakın birçok bilim adamının söylediği canlı çeşidi yaşamış durumda. Farklı farklı canlılar yaşıyor. Yani aynı mesela tek tipte bir canlının milyarlarca yıllık hayatı yok. Allah bir güzellik olarak çeşitliliği var ediyor ve yani tek hücreli de var, çok hücreli de var, uçanın da, toprağın altında yaşayan her türlü canlı var. Kendisine ait birçok özellik başka canlıda hiç olmayan var. Sadece o canlıda olan var. Yani semenderler, kertenkeleler gibi, solucanlar gibi canlıların rejenerasyon hızlarının hızlı olması ve bazı dokuların tamamen yerine yenisinin alınması o canlıya has bir özellik. Normalde evrim skalasına göre veya çizelgesine göre karada yaşayan canlılar yokken denizde yaşayan canlılar vardı. Denizde yaşayan canlılar karaya çıkıp sürüngenleri ilk önce oluşturuyor. Daha sonra mesela memeliler oluştu diye iddia ediyorlar. Eğer öyle oluyor olsa idi, o zaman mesela sürüngenlere has olan bu özellik, işte solucanlar gibi, semenderler gibi, değil mi, kertenkeleler gibi, onlara ait olan bir özelliğin farklı belki canlılarda izlerinin kalıyor olması lazım olurdu. Böyle bir şey olması lazım olurdu. Fakat siz baktığınız zaman başka canlılarda bu tip özellik yok. Bir insanın kolu koptuğu zaman öyle kalıyor. Veya başka mesela bitkinin veya başka bir canlının tamamıyla kestiğin zaman mesela uzun tamamıyla ortadan kalkıyor. Bunun başka bir şeyi yok. Açıklaması yok. Allah öyle diliyor ve öyle oluyor. Mesela başka bir özellikle bir video burada göstereceğim.
Ben bir şey anlatayım da buradaki rejenerasyon bir kere evrimin olması için mutlaka yeni genetik bilgi göstermeleri lazım. Yeni protein, yeni bir sıfırdan bir oluşum göstermeleri gerekiyor. Buradaki rejenerasyon aynı genetik bilgiyle oluyor. Evet. Allah rejenere olacak sistemle yaratmış. İnsanda da var bu. İnsanda mesela kirpini kopardığın zaman aynısıyla çıkıyor yerine ve duruyor. Aynı büyüklükte duruyor. Veya karaciğerini çıkartıyorsun. %70'ine kadar alabiliyorsun karaciğerin. Bizim bir arkadaşımız oldu hatta. Karaciğer nakli oldu. Annesine verdi karaciğerini uyduğu için. Hem annesi maşallah sapasağlam şimdi, hem kendisi kardeşimiz. Aynısıyla şu an karaciğeri oluştu. Maşallah. Eski haline geldi. Ama burada önemli olan nokta şu, bakın dikkat edin. Aynı genetik bilgi. Yani bunun evrimle ne alakası var? Hiçbir alakası yok.
Tabii. İnşallah.
Evet. Şimdi bir özellik 4 alabilir miyiz? Yani yok olan bir doku genetik bilgideki proteinler tekrar sentezlenerek yeniden inşa ediliyor.
Ama gene orada zaten.
Evet. Plan hazır. Planı uygulayan mühendis iş başında oluyor.
Allah'ın yarattığı.
Buna benzer bir konu. Mesela sadece kelebeklere has olan bir özellik. Metamorfoz mesela. Bakın bunda canlı, mesela şurada bir canlı var. Fakat paket halinde, ipekten örülmüş bir koza halinde. Normalde bu tırtıldı. Tırtıl sadece yemek yedi, yapraklarla beslendi. Vücudunu oluşturan bütün yapıların hepsi sıvı hale geldi. Yani normal katıdan sıvı hale geldi. Bütün proteinler çözüldü. Ve kozanın içerisinde şu an metamorfoz oluyor. Şimdi bunda bir tane uzuv değil. Vücudunun yarısı değil, tamamı çözünüyor, sıvı hale geliyor ve tekrar bambaşka bir canlı oluyor.
Maşallah.
Karadaki değil mi, yürüyen tırtıl, uçan bambaşka bir canlı haline geliyor maşallah. Biraz daha hızlandıralım bakın görüntüyü. Burada bir koza. Ve biraz sonra ne yapacak? İlerledikten sonra bakın burada diyor renklerin gelişimini görüyorsunuz diyor. Yavaş yavaş artık kozanın içerisinde kelebek ve çok mükemmel iyi desenler. Evet maşallah. Daha böyle belirgin hale geliyor diyor. Bakın renklerin değişimi. Ve koza içerisinden kelebek şimdi çıkıyor. Ve ne yapıyor? Hiç tırtıl gibi bir hayatı mı var? Hayır. Tamamen farklı, bambaşka bir canlı grubuna dahil olan ya çünkü evrimciler canlıları sınıflandırırken sözde kendi evrim tarihlerine uygun olacak şekilde sınıflandırıyorlar. Ama bambaşka canlı gruplarının özelliği bir canlı olduğu zaman bunu söyleyecek bir şey bulamıyorlar. Ara geçiş formu demeye çalışıyorlar vesaire. Ama mesela kelebek örneğinde gördüğümüz gibi şimdi bunu da nasıl açıklayacak yani? Allah öyle diyor. Burada konu o. Allah yani 4 tane harflik bir alfabeden, DNA'dan, A, T, G, C harfinden bu kadar fazla çeşitte bambaşka canlıların oluşabiliyor olması zaten bir mucize. İnsanoğlu sıfırdan yoktan hiçbir şeyi yani tasarlayamıyor. Hep birbirinin benzeri olabiliyor. Birbirine yakın şeyler olabiliyor. Ama Allah'ın yaratma kudretine bakıyoruz ki biz birbirinden tamamen farklı ama aynı maddeden yapılmış olan bireyler görüyoruz. Milyonlarca farklı.
Burada ne nerede var mesela süre ne burada? Kaç günde böyle bu hale geliyor bu? Yani onların dediği gibi milyarlarca yıl bekliyor mu? Her bir organ için tesadüf mü bekliyor? Tırtıl bir şey oluyor, sıvıya dönüşüyor, sıvıdan sonra muhteşem zorlukla yürüyen bir varlık uçan bir canlıya dönüşüyor. Yani öyle milyonlarca sene bekledi de mutasyonlar beklenecek de onunla yeni bir organa yeni bir şey ekleyecek zaten bilgisinde yok yani ya DNA'sında
zaten,
yok.
Yani aynı DNA ile oluşan tabii bir şey. Yine o da Allah'ın yaratış mucizesi. Bakın tek bir DNA ile belli genlerin açılıp kapanmasıyla oluşuyor bu. Orada hormonlar salgılanıyor. Mesela salgıladıkları bazı hormonlar var. Böceklerde bu bulundu. Endokrin bezlerin prototropik hormon diye bir hormon salgılanıyor. Prototropik bezleri aktive ediyor. O ikinci bir hormon salgılıyor. Böyle zincirleme belli genler kapatılıyor, belli genler açılıyor. Evet. Yani bu şeydeki gibi benzerlik var. İnsandaki hücrelerin doku farklılaşması da aynı sistemlerle oluyor. Belli genleri kapatıyor, belli genleri açıyor hücre. Ama bu DNA'daki bilgi zaten en baştan beri var olan bir bilgi. Yani o ilk kelebek anından itibaren, yaratıldığı andan itibaren bu bilgiye sahip. Onunla metaboloz olacak şekilde yaratmış Allah. Nasıl oluyor? Şimdi tırtıl meydana geliyor. Sonra tırtılın belli bir aşamasında zamanlı olarak o da mükemmel bir sistem bu Allah'ın yarattığını kanıtlayan. Belli genler kapatılıyor. Bambaşka genler açılıyor. Oradan da o bambaşka genlerle kelebeğin proteinleri üretiliyor. Protein yapısal proteinleri ve kelebek meydana geliyor. Ama bakın dikkat ederseniz aynı DNA ile. Yeni genetik bilgi var mı? Yok. Tesadüf var mı? Yok. En baştan itibaren o DNA zaten o bir genetik bilgiye sahip kelebek inşallah.
Bir de ayrıca bir de yumurtluyor.
Ya bu pardon evrimin olmadığını kanıtlayan bir delil aslında bu. Allah'ın yarattığını kanıtlayan inşallah.
İnşallah. Bir de mesela orada tekrar yumurtluyor ve ondan tekrar aynı süreci devam ettirecek muhteşem bir sistem daha var içinde. Yani birbiriyle o da içinde DNA'sı. Ve bu şekilde olmasa zaten türü devam etmesi mümkün değil. Yani onların hepsinin bir arada aynı anda olması gerekiyor ki bu canlı şu anda yaşıyor.
DNA'nın değişmediğini göstermiş oluyor. Çünkü ondan gelen yavru da aynı şekilde devam ediyorsa Allah mesela bir canlı içinde bir başka yaratılışla mesela yaratışla kelebeği yaratıyor. Normalde baktığımız zaman tırtıl dediğimiz dışarıdan görünen fiziki yapısı farklı olan bir canlının içinden daha farklı uçabilen öyle bir özelliğe sahip olan başka bir canlıyı Allah yaratıyor.
Evet inşallah.
Bu da bize bir gerçeği göstermiş oluyor. Çünkü o kelebeğin yavrusu yine aynı şekilde aynı aşamalardan geçiyor. Demek ki DNA'da değişiklik yok. Evrimcilerin dediği gibi olmuş olsaydı hiçbir şekilde tırtılların kalmaması gerekirdi. Hep kelebek olarak devam etmesi gerekirdi.
Allah'ın ol demesi, ama böyle yaratıyor şimdi. Allah'ın ol demesinde bütün canlılar meydana geliyor. Ve çeşit çeşit canlılar var etrafımıza baktığımızda. Hepsinin birbirinden farklı özellikleri var. Allah'ın dilemesinde hepsine Allah farklı farklı özellikler veriyor. Ve biz mesela biyometrik diye bir bilim dalı var. Ve biz bu bilim dalı canlıların özelliklerine örnek ediniyor ve hayatımızı kolaylaştırmak adına bazı şeyler geliştiriyor. Onlardan birine göz atalım hocam istersen.
Bir şey ekleyeyim mi buna girmeden önce? Şimdi burada bakın bir kere izleyicilerin şunu bilmesinde yarar var. Evrimciler hep bu şeye kaçarlar. Mesela embriyolojik olarak da insan da yaratılırken çeşitli safhalardan geçiyor değil mi? Önce yumurta hücresi var, sperm hücresi var. Sonra embriyo dönemi oluyor. Kur'an'da da bu bildirilir. Bir çiğnem et parçası diyor Allah. Alak kelimesini kullanıyor. Ondan sonra işte kemikler, onların etrafında etlerin yaratılışı, değil mi? Embriyo safhalarını bildiriyor. Bunu güya evrime delili gibi göstermeye çalışanlar olabiliyor. Yani bu embriyolojik safhalarını. Hatta bazı ayetleri de çarpıtıyorlar. Mesela bir ayette Allah şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah sizi tavır tavır yaratmıştır diyor. Burada tavru kelimesinin çoğulu atvaren kullanılıyor. Burada bütün tefsirlere baktığımızda biz Elmalı Hamdi Yazır diğer tefsirlere baktığımızda anlatılan burada Allah'ın yarattığı aşamalar var. Ama bunlar embriyolojik safhalar. Aynı genetik bilgiyle. Yani nasıl oluyor? Önce sperm hücresi, yumurta hücresi. Sonra zigot haline geliyor. Hücre topluluğu haline geliyor. Sonra işte Allah'ın bir çiğnemet parçası. Sonra alak asılıp tutunan bir yapı haline geliyor. Orada implantı oluyor uterusun yani rahmin duvarına. Ve orada gelişim safhaları. Bunun evrimle hiç alakası yok. Evet. Aynı genetik bilgiyle insanın belli safhalardan geçirerek yaratması. Allah dilediği için safhalar yaratıyor. Mesela tohumdan bitki çıkartıyor Allah. Veya insanın embriyolojik değişik gelişim safhalarını yaratıyor. Veya diğer canlılarda. Bunun evrimle hiçbir alakası yok. Evet. Yani bu evrimcilerin ideolojik olarak çarpıtmaya çalışmaları. Bilimsel, hem bilimsel delilleri hem haşa Kur'an'daki ayetleri çarpıtarak oradan bir anlam çıkarmaya çalışmaları. Allah'ın tavır tavır yarattığım yani atfaren aşama aşama yarattığım dediği ayette bunun bir türün diğer türe patolojik, asimetrik milyonlarca yılda değişmesiyle ne alakası var? Hiçbir alakası yok. Hatta Haç suresinde Allah bildiriyor yaratılışın aşamalarını. Evet. Çok detaylı olarak anlatılmış orada inşallah.
Allah'ın ihtiyacı yok. Allah ol deyince oluyor. Kainat dediğimiz şey yoktan var oluyor. Yoktan var olan o şey içinde biz de varız ve o canlıların hepsi var. Yani yoktan yaratılan bir varlık, yoktan yaratılmış bir şey nasıl kendi kendine şey olabilir? Onu yaratan her an onu yaratmak orada bir dizi yani o şeyi yapmak zorunda ki o varlık olabilsin. Bunu yani bu çok basit bir mantığı ısrarla anlamaktan kaçınıyorlar.
Bir de mesela şimdi Allah sebepleri mesela hep böyle insanların imtihan gereği yaratıyor. Şöyle bir örneğe bakalım. Normalde baktığımız zaman bizim bildiğimiz gibi insanın ve bütün canlının hatta canlı cansız bütün varlıkların öz temelinde atomlar oluşuyor. Atomlar var ve bu atomlarda baktığımız zaman çekirdeğinde protonlar var. Çekirdeğin etrafında da nötronlar var. Yani protonlar artı yüklü, nötronlar eksi yüklü atom çekirdekleri. Elektronlar pardon özür diliyorum. Baktığımız zaman normalde bilime göre zıt kutuplu mesela birbirini çeker diye bir kanun var. Yani artı ile eksi birbirini çekiyor zıt kutup olduğu zaman. Evet. Aynı kutuptakiler birbirlerini itiyor. Fakat şöyle bir şey gözlemliyor bilim adamları. Protonların mesela hepsi çekirdeğin içinde bir aradalar. Elektronların hepsi çekirdeğin etrafında bir aradalar. Normal şartlarda bunların birbirlerini çok fazla itip hiçbir şekilde birbirlerine yaklaşmamaları gerekiyor. Ama onların hepsi bir blok halinde duruyorlar. Ve bu şekilde de bunlar nasıl sağlanıyor? Elektromanyetik güç alanında sağlanıyor. Güçlü kuvvetler var, düşük kuvvetler var. Bunlar vesilesiyle bunlar dengede tutuluyor ve nötronlar üretilip bütün atomların oluşması sağlanıyor. O yüzden mesela demir atomu biz diyoruz Allah ayetinde diyor gökten indirdiğini söylüyor. Demir atomu o yüzden tek başına ulaşamıyor. Ancak süpernovalarda bir hareket sonucunda demir atomu ortaya çıkıp orada dünyaya gelip çıkarılabiliyor. Onun dışında eğer bu durumlar böyle olmuş olmasaydı dünyada tek bir atom olacaktı ya da en fazla iki tane. Yani bir hidrojen bir de en fazla baktığımız zaman helyum olacaktı. Onun dışında hiçbir atoma yer kalmayacaktı. Oysa Allah o kadar çok çeşitlilikle ve bütün sebepleri kaldırarak yaratıyor ki çünkü sebeplerin hepsi sorulduğu zaman nedene bakıldığı için. Bugün bilim adamları bunun sebeplerini nedene baktıkları için söylüyorlar. Ama esas niye böyle hareket ediyorlar dediğimizde ona bir cevap veremiyorlar. Sadece hareket etmesinin sebebini söyleyebiliyorlar. O da Allah'ın yaratmasının net delilleri olmuş oluyor.
Bir de en çok şok oldukları şey atomlar birbirine değmiyor. Hiçbir atom birbirine değmiyor. Değmediği halde böyle bir bütünlüğü nasıl sağlandığı konusunda şoka geliyorlar yani. Çünkü onu Allah orada o şekilde bütün. Mesela hava atomları da aynı. Kanındaki atomlar da aynı, deniz, sudaki aynı şey, bu bilgisayarın maddesi de aynı atomlar ama hiçbiri birbirine değmediği halde farklı farklı bütünlük şeklinde biz bunları idrak edemiyor, oluşumları oluyor. Bu da Allah'ın yaratma sanatının insanlara gösterdiği.
Sorduğumuz zaman mesela şimdi insan olurken hep başlangıçta aynı atom sonra farklılaşıyor ve değişiyor. Biz mesela bununla ilgili ihtisas yapmış birine sorduğumuz zaman niye farklılaşıyor dediğimiz zaman ona bir cevap veremiyor. Normalde hani dışarıdan baktığımız zaman farklılaşmasının hiçbir amacı yok. Tabii. Ama hücreler çok mantıklı ve şuurlu şekilde farklılaşıyorlar. Birisi gidiyor diş oluyor, birisi gidiyor kemik oluyor, birisi gidiyor kas dokusu oluyor, biri gidiyor kalp oluyor, biri gidiyor beyin oluyor. Ya birbirinden farklı birçok şeye sebep oluyor, değişiyorlar. Bunun sebebi de Allah'ın dilemesiyle olduğunu çok net ortada olduğunu görüyoruz.
Niye bir şuurlu bir hareket olsun yani? Şuurlu bir hareket olmasının bir sebebi var mı? O şuuru veren olmayınca. Değil mi? Bir amaç var olması gerekiyordu. O amacı da Yüce Rabbimiz Allah gösteriyor bize.
Evet, Onur Hocam bir şey anlatıyor. Tabii araya girdi. Evet, beş kişi araya girdik yani.
Kelebeklerden bahsettik, tırtıllardan bahsettik. Evrim sürecinin olmadığına bahsettik. Bir canlıdan biyometrik özel biyometrikin yardım ettiği bir canlıdan bahsedelim birazcık da. Ateş böceklerinden. Bakalım nasıl bir onunla bir örnek görebiliriz. %100 verimle ışık üreten ateş böcekleri. Ateş böcekleri karın kısımlarında yeşil sarı ışık üretir. Ateş böceklerinde ışık üreten hücreler oksijen ve lüsiferaz adlı bir kimyasallarla reaksiyona giren lüferin adlı bir kimyasal içerir.
Lüferin.
Bunlar da ateş böceklerinin resimleri.
Evet, resimleri geçersek geçersen. Ateş böceği hücrelerine nefes alma tüpleriyle sağladığı hava miktarını ayarlayarak ışığının yanıp sönmesini kontrol eder. Normal elektrik ampulleri %10 verimle çalışırlar. %90'ı ise ısı olarak açığa çıkar. Buna karşın ateş böcekleri %100'lük bir verime ışık üretirler. Ateş böceklerinin bu başarılı elektrik üretimi bilim adamlarına örnek teşkil etmektedir. Çünkü eğer ateş böcekleri gibi %100 verimle ışık üretebilirse bu muazzam bir elektrik kazancı ve aynı zamanda mükemmel derecede bir ışık kazancı olacaktır. Ateş böceklerinin bu yapısını gündelik hayatta kullanabilmek çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Ateş böceklerinden yapay ışık üretildiğinde birkaç noktada fayda sağlanabileceği tespit edilmiştir. 1. Ateş böceklerinden yapay ışık üretip şehri aydınlatmasında kullanılabilir. 2. Elde edilecek bu soğuk ışık sağlık alanında kullanılabilir. 3. Soğuk ışık seracılıkta kullanılabilir. Özellikle kışın kısa günlerde yeterli olmayan güneş ışığı yerine bu yapay ışık kullanılarak verim arttırılabilir.
Elhamdülillah.
Maşallah.
Çok detay.
Nerelerde verim elde edeceğine dair resimler var. Onları göster inşallah. Peki ama ateş böcekleri bu kadar verimli bir üretim yapmaya yönelten güç nedir? Evrimcilere göre bu güç şuursuz atomlar, tesadüfler ya da hiçbir zorlayıcı gücü olmayan dış etkenlerdir. Ancak bu saydıklarımızın hiçbiri bu verimli çalışmaya başlatacak güce sahip değildir. Allah'ın sanatı benzersiz ve sonsuzdur. Kolmu şeytandan Allah'a sığınırız. Göklerde ve yerde ne varsa tümü Allah'ındır. Allah her şeyi kuşatandır. Nisa suresi 126. ayette bahsediyor.
Maşallah.
Ateş böceklerini gösteriyoruz. Nasıl bir verimlilikle ışık ürettiklerini gösteriyoruz. Şimdi sadece bir ampulü incelediğimizde çok fazla bir ısı verdiğini görüyoruz. Hatta elimize değdirdiğimizde elimiz yanar bir süreden sonra. Ve fazladan enerji harcadığını görüyoruz. Ateş böceklerimize baktığımızda bu olmuyor. %100 verimle çalışıyor. %100 ışık üretiyor ve %100 bir şekilde ısıyı ısınmıyor ve kendilerine zarar vermeyecek şekilde. Ve bilim adamları da bu canlıları inceleyerekten hayatımızı nasıl kolaylaştırabilir, ne şekilde bize fayda sağlayabilir diye bir inceleme yoluna gidiyorlar. Ve çeşitli dallar saydık. Bu dallar arasında hayatımızı kolaylaştıran etmen sağlama şey yapıyorlar. Çünkü Allah bizim için zorluk dilemiyor. Her zaman kolaylık diliyor. Ama evrimcilere baktığımızda bu canlıları görüyorlar. İşte kelebekleri anlattık, kelebekleri görüyorlar. Diyor ki bunlar tesadüfen ortaya çıktı. İnşallah. İşte yoktan bir anda bir Allah yoktur diyor haşa. İşte peygamberlerimize inanmıyor, kitabımıza inanmıyor, kutsal kitaplara inanmıyor. Ama tabii bunların sonucunda Allah böyle insanların da nasıl bir azap içine gireceğini ahirette anlatıyor Kur'an-ı Kerim'de birçok ayetinde. Bir ayet okuyayım ben inşallah. Kolmuş şeytan Allah'a sınır. Şüphesiz ayetlerimizi yalanlayanlar ve onlara karşı büyüklenenler. Onlar için göğün kapıları açılmaz ve halat ya da deve iğnenin deliğinden geçinceye kadar cennete giremezler. Biz suçlu günahkarları işte böyle cezalandırırız diyor. Allah zaten ayetinde söylüyor. Diyor ki deve veyahut da halat iğne deliğinden geçinceye kadar cennete giremeyecek diyor. Ayetlerimize karşı inkara sapanlar diyor. Kim oluyor bunlar? İşte Allah'ı inkar eden evrimciler. Her şeyin tesadüfen oluştuğunu, şans diye bir şeyin olduğunu ve şansla ortaya çıktığını her şeyin. Veyahut da şansla verimliğin arttığını, şanssızlıkla verimliğin düştüğünü savunanlar. Hayır, şans diye bir şey yok. Tesadüf diye de bir şey yok. Her şey Allah'ın ol demesinle oluyor. Ve sen bu görüşlere karşı çıkarsan, ayetlere karşı inkara saparsan, peygamberlerimize karşı inkara saparsan, haşa Allah'a karşı inkara saparsan, Allah seni ahirette de ne şekilde cezalandırdığını gösteriyor.
Tabii.
Göğün kapılarının asla açılmayacağını, cennete asla giremeyeceklerini ve başka ayetlerden de göreceğimiz üzere sonsuz bir azap içinde ve azabın çeşitliliklerini de Allah gösteriyor. Bir tane ayette mealen söylüyorum. Allah onlara öyle derileri öyle bir ateşe sokacak ki derileri dökülecekçe onlara yeni deriler eklenecek diyor. Allah azabını arttırmak için sürekli daha fazla bir acı vereceğini söylüyor. İşte bunları insanlar görüyor ve diyor ki hala tesadüf de oluştu.
Tabii burada mesela yaratan hiç yaratmayan gibi midir diyor Yüce Rabbimiz bir ayette konuşuyor Allah sanırım. Artık öğüt alıp düşünmez misiniz diyor. Bu yaratılış delillerin hepsi bu ayetin değil mi? Yaratan hiç yaratmayan gibi. Yaratıyor işte görüyoruz yaratıldığını. Mesela Yüce Rabbimiz diyor ki insanlar tekrar dirileceklerine iman etmiyorlar ya çoğu insan. Kanaatleri gelmiyor veya tam olarak iman etmiyorlar. Yüce Rabbimiz diyor ki asıl şaşıracaksan diyor onların toprak ve kemik olduktan sonra tekrar nasıl diriltileceğiz demelerine şaşır diyor. Değil mi? Biz bakıyoruz yaratılmanın bütün aşamalarında Allah'ın yaratışının tüm aşamalarında muhteşem bir değil mi? Delilleri ortaya konmuş şekilde kesin bilgiyle Allah'ın yarattığına iman ediyoruz ve tekrar Allah bunu yaratmaya kadirdir inşallah. Hocam. Bunu da bu delillerden görüyoruz inşallah. Ayet
bitireyim hocam ondan sonra. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Şüphesiz biz insanı karmaşık olan bir damla sudan yarattık. Onu deniyoruz. Bundan dolayı onu işten ve gören yaptık. Bakın denenme süreci olduğunu görüyoruz dünya hayatının. İşiten ve gören yaptık diyor. Bu işte iman ekkatlerini gösteriyoruz. Canlılardaki bu çeşitliliği, bu özellikleri görüyoruz. Görüyoruz, işitiyoruz. Şöyle. Ama kimi insan iman ediyor, kimi insan iman etmiyor. Evet. İşte Allah onu da çok açıkça gösteriyor ki o da Allah'ın dilemesinde. İşte bizim iman etmemiz de veyahut iman etmeyen insanın da durumu Allah'ın dilemesi olduğunu çok açık bir şekilde görüyoruz inşallah.
Bu körlükten kurtulmamız için de Allah bu kadar ayet, bu kadar delil yaratıyor dışarıda. Yüce Rabbimiz diyor ki bir ayette kovulmuş yatan Allah'a sanırım. Göklerde ve yerde nice ayetler vardır ki üzerlerinden geçerler de ona sırtlarını dönüp giderler. Onların çoğu Allah'a iman etmezler. Onlar ancak şirk katıp dururlar diyor Yüce Rabbimiz. Görüyor birçok delil işte bunlar burada konuşuyoruz değil mi? Yıllardır konuşuyoruz Allah'ın delillerini, yüceliğini her zaman anlatıyoruz iman ekkatlerini ama üzerinden de geçiyorlar ve hiçbir zaman şey yapmıyorlar. Sırtlarını dönüp gidiyorlar. Hiçbir zaman onlara bir etkisi olmuyor. İnşallah biz Müslümanlara çok büyük etkisi oluyor. Değil mi? Allah'a iman etmeye, Allah'a olan imanlarını güçlendirmeye inşallah vesile oluyordur bu programlarımız inşallah.
O karmaşık bir damla su da meniye işaret eden meni sıvısına ve başka ayetlerde de geçiyor. Allah'ın sudan yaratılışı bildirdiği ayetler var. Yani bir damla sudan meniye nutfa kelimesiyle orada sperme ve spermin az bir kısmına yani meninin az bir kısmına bir damlasına mesela işaret ediliyor. Az bir kısmına işaret ediliyor. İnşallah. Hakikaten bu yaratılışın bir mucizesi yani Kur'an mucizesi ve Allah'ın dediği şekilde hayat o şekilde başlıyor. Aynı zamanda bir de her canlının sudan yaratılışını bildiriyor Allah. Orada da yani çok açık bir şekilde İnsanın vücudunun mesela bütün canlıların vücudunun %60-70'i sudur. Hakikaten bu anlamıyla tam ayete uyuyor. Sudan yaratılış. Yoksa canlılık sudan başladı, tabii. Oradan evrimleşti. Önce bir tane hücre geldi, milyonlarca yılda işte çok hücreliler, ondan sonra sudaki canlılar, sonra kara canlılar öyle bir şey yok.
Tabii.
Kur'an'da hiçbir şekilde evrime delil yok. Yani bunları zaman zaman geldikçe açıklayalım. Çünkü bu şekilde dillerini eğip bükerek Müslümanları aldatmaya çalışanları olduğunu görüyoruz. Yani kötü niyetle yapanları söylüyoruz evet. Biz. Çünkü iyi niyetle cahilliğinden kapılanlar olabiliyor. Ama doğrusu bu. Allah hep sonsuz gücüyle ol demesiyle yarattığını bildiriyor. İnşallah. Bakın mesela bir örnek verelim. Mükemmel tasarım var. Nereye baksak Allah'ın yaratma sanatıyla karşılaşıyoruz. Sinapslar yani elektrik akımlarının bir sinir hücresinden diğer sinir hücresine geçtiği ara aşamalar var böyle. Ama çok mikroskopiktir bunlar. Yani elektron mikroskopik yapısını biz göreceğiz burada. Yani gözle görülen yapılar değil. Mesela bir sinir hücresi 10 bin tane sinir hücresiyle bu şekilde sinapslaşabiliyor, bağlantı yapabiliyor. Yani bakın tek bir hücre 10 bin tane. Dolayısıyla 100 milyar hücrenin bir katrilyona kadar bağlantısı olabiliyor. Ya bu muazzam bir şey. Hacim ne kadar? Şu kadar. Bakın şu kadar hacimde 100 milyar sinir hücresi bir katrilyon bağlantıyı Allah kusursuz olarak ama. Çünkü yanlışlık olsa bağlantılarda elektrik akımları birbirine karışır.
Tabii.
Hatta bir hücre 10 bin bağlantı yapıyor düşünün. Hiç hata yok. Nasıl oluyor bu? Yüz binlerce protein görev alıyor orada. Onu gerçekleşmesi için. Yani bu kadar hatasız bir sistem sadece Allah'ın yaratmasıyla açıklanabilir. Bakın nasıl işliyor. Pardon. Evet. Elektrik akımı geliyor. Burada bakın ikisi arasında aralık var. Birbirine bitişik değil bu. Bu çok acayip. Şimdi elektrik akımı nasıl bir hücreden diğerine iletilecek? Aksiyon potansiyeli denen çok minik böyle milivoltluk elektrik akımı geliyor.
Dokunmuyorlar gibi.
Evet. Bakın sinaptik aralık deniyor buraya. Buna presinaptik nöron denmesinin sebebi yani bu sinir hücresi sinaps öncesi. Onun geliyor uzantısı böyle buton gibi de düğme gibi bakın görüyorsunuz burada. Diğerinden atlayacak şimdi. Buna da postsinaptik yani sinaps sonrası sinir hücresi. Bu da başka bir sinir hücresinin gövdesi oluyor. Bakın Allah nasıl bir mekanizma yaratmış. Bunun içinde özel kimyasal moleküller var. Bunlara şey deniyor, nörotransmitter denen yani nöro iletici moleküller. Elektrik akımını ileten moleküller. Şimdi uyarıcı bir sinapsı göreceğiz. Bu gelen elektrik akımıyla diğer hücreyi uyarıyor. Uyardığı için de excitatory synapse dedikleri sinaps tipi oluşuyor bakın. Geliyor molekül, bu aralığı atlıyor, karşı taraftaki alıcısına gidiyor. Karşı tarafta da mükemmel alıcısı var, anahtar kilit gibi birbirine uygun. Ondan sonra da iyon kanalları açılıyor burada. Bakın iyon kanalları açıldığında tuz molekülleri içeriye giriyor hücre içerisine. Evet. Çünkü bunların konsantrasyonu dışarıda daha fazla, içeride daha az. O gelen elektrik akımıyla bu sinapsa uyarıldıktan sonra buradaki elektrik akımını iletecek olan kanallar açılıyor. Bu da diğer sinir hücresinin, bu diğer sinir hücresi bu uzantılarında veya gövdesinde bir elektrik akımı meydana getiriyor. Evet. Burada ya eksi, yani uyarıcı oluyor, içeride daha eksi hale getiriyor nöronu veya engelleyici oluyor. Yani elektrik akımını durduruyor nöronda, sinir hücresinde. Evet, onları daha negatif olduğunda elektrik akımı ulaşmıyor, yani durdurucu olduğunda. Evet, bunları işte söylüyor, engelleyici. Şimdi bakın, sinaps, elektrik akımı geliyor, bakın gördüğünüz gibi burada bombardımana tutuyor. Nörotransmitter denen molekülleri salıyor. Ve uyarıyor onu. Ama ne kadar biliyor musunuz? Tam oranlı. Yani elektrik akımı ne kadarsa o kadar molekül gönderiyor. Ne fazla ne eksik. Çünkü bir elektrik akımı birinden diğerine atlarken çok karakter değiştirebilir. Fazlalaşabilir, artabilir, durabilir, atlayamayabilir. Değil mi? Ne kadar molekül çıkacak? Molekülün çıkması da elektrik akımıyla doğru orantılı olarak ayarlanmış. Yani bu sübhanallah muazzam bir şey. Minnacık bir elektrik akımı kaç tane molekül çıkacağı belli. Çünkü düşünün bakın bir sinir hücresi 10 bin sinir hücresiyle bağlantı yapıyor. Yani bir uyarı geldiği zaman 10 bin sinir hücresini ateşliyor diyelim etraftaki. Onların toplamından sizin gelen uyarı mesela gözünüzden gelen uyarıları varsayalım. Hiç kayba uğramıyor, bilgi kaybına uğramıyor. Hatta mükemmel olarak iletiliyor görme merkezine. En ufak bir eksiksiz. İşte bu mekanizmalarla ama bunun gibi bakın katrilyonlarca bağlantı var beynin içerisinde. Katrilyon hesabıyla bağlantı var. Hiç hata yapılmıyor. Molekül sayısı belli. Elektrik akımının miktarıyla orantılı. Mükemmel. Veya engelleyici olabiliyor. Mesela ne oluyor? Gözde bu mekanizma kullanılıyor. Bir örnek vereyim. Gözde bir ışık geldiği zaman belli hücreleri uyarıyor. Kontrastın artması için diğer hücrelerde bir engelleme meydana getiriyor. Ki kontrast meydana gelsin. Yoksa biz cisimlerin kenarlarını, şekillerini ayırt etmekte çok güçlenirdik. Yani böyle bir renk geçişi olurdu ama böyle flu böyle. Biz neyin kenarının nerede bitiyor, nerede başlıyor asla bilemezdik. Uyarıldığı zaman bir hücre, o hücrede yoğunluk bir mesela ışıklı bir yer varsayalım, biraz daha karanlık bir bölge, kontrastı arttıracak şekilde diğer hücreleri engeller görüntüde. İşte bu mekanizmayla, sinapslarda, engelleyici sinapslarla donatılmıştır o. Etrafındakileri engellediği için kontrast ve şekil şeyi algılaması çok daha yükselir. Şu o şekilde. Evet. Şimdi bu o kadar mükemmel bir mekanizma ki yani bakın bir sinek hücresinde bir tane gen var daha önce de söylemiştik. Diskem geni diye. Bu nöronların birbirine yaptığı bağlantıları, yapacağı bağlantıları kodlayan proteinlerden proteinleri üretiyor. 95 tane protein üreten bölgesi var. Ekson deniyor buna. Onlar protein üreten bölgeler aralıklıdır genlerin içerisinde. Dolayısıyla bir gende birden daha fazla protein üretilebiliyor. Onun için birçok özelliği kontrol edebiliyor zaten genetik bilgi. Bu kompleksini çok arttırıyor genlerin. Mutasyon olduğu zaman da birçok sistemde hastalık meydana gelebiliyor.
Tabii.
Şimdi bu sinekteki sinir hücrelerinin bağlantısını kodlayan genin 95 tane eksonu var. Yani protein kodlayan bölgesi. Bunların kombinasyon sayısı 34 bin. Bakın tek bir gen, sinekte yaklaşık 13-14 bin tane gen var. Tek bir genden
38 bin
tane protein üretiliyor. Ve bunların, yani bakın üretimi de mükemmel. Tek bir kopya çıkartılıyor. 95 tane bölge var. İstediği gibi o gelen hangi protein lazımsa kırpılma yapılıyor.
Evet.
Kullanılmayacak olanlar hemen eleniyor. Kullanılacak olanlar birleştiriliyor. Mesela diyelim ki 5 tane eksondan oluşan bir protein olacak. Hangi protein? O ekson 4. ekson, 38. ekson, 27. ekson, diyelim 85. ekson. Diğerleri hiç hata yapmadan tam kesilecek şekilde milimetrik olarak kesiliyor. O 5 tanesi birleştiriliyor, protein yapılıp al sana deniyor. Ne peki, kadar bir hızda? Milisaniye. İşte, saniyeler içerisinde yapılıyor bu.
Elhamdülillah.
Yani bu
muhteşem
bir, yaratılış. Yani bunun hiçbir açıklaması yok.
Onu beklemeye şeyi yok. Tahammül olan bir şey, süreç değil bu. O beklediği an zaten bütün her şey birbirine giriyor.
Hayır, yani nasıl hata yapmıyor?
Süreç hata yapmıyor. Hata yapmasa o hızdan aşağı olsa, yani değil mi? O zaman zaten bu süreç işlemiyor o hızdan
evet. dolayı.
Yani her şey birbiriyle bağlantılı.
Ya yedek parça olmazdı değil mi? Yani o anda ve ameliyat yapıyor mesela doktorlar. O an o cihaz gerekiyor, o alet gerekiyor, o sıvı gerekiyor. İlaç gibi olmazsa hasta ölmüş oluyor.
Evet.
Sonuçta sen bitirin olsan ameliyat yapıyorsun.
Evet, şimdi bakın o kırpılma ne olduğunu tam şekillendiremiyor olabilirler izleyiciler de. Bir örnekle verelim. Bakın öyle 95 tane falan değil, bir taneli bir protein. Şimdi geninin DNA'nın yapısı harf dizileri bakın. 1 milyon sayfa bilgi var DNA'da, bu sayfa gibi. Şimdi bunlar arasında birkaç satırlık bir bilgi var. Bu proteine ait bilgi. İşaret geldiğinde sadece o bilgi, o bölgenin, o genin yani kopyası çıkartılıyor. Bu bir harf dizisi böyle. 4 tane harften uzalıyor. Burada sadece protein oluşturan bölgeyi bakın tam olarak, hatasız olarak kesti ve ayırıyor. Ama nasıl biliyor musunuz? Harf hatası yapmadan eğer G değil de burada G'yi de içine katarak kesse protein olmuyor, bozuluyor. G'yi bırakıp ondan sonraki bir harfi geriye bıraksa yine bütün proteinin yapısı bozuluyor. Hiç hatasız olarak o aradaki bölge, işte kırpılma deniyor buna. Bakın çıkartıyor, protein oluyor. Bunun gibi biraz önce bahsettiğim gende de 95 tane protein kodlayan bölge var. Hiç hatasız istediği kombinasyonu yapıyor. Maşallah, sübhanallah. Yani bu
yani evrim açısından genin kaynağını bir kere açıklaması gerekiyor değil mi her zaman için?
Evet.
Yani gendeki meydana gelen, zaten var olan değişim mekanizmaları var. Kontrollü vücutta gen değişiyor. Veya kontrolsüz mutasyon oluyor toksik etmenlerle veya radyasyonla. O da hastalığa sebep oluyor. Halbuki evrimin var olan gendeki bundan sonraki değişimleri değil, bundan önce o genin nasıl var olduğunu açıklaması nasıl lazım. Abi? Ki evet, açıklayamadık tıkandıklarına dair birçok itirafları var. Mesela bunların birisini şimdi göstereceğim. Dörde geçebilir miyiz? Şimdi bakın 10 bin yıl önce yine okyanuslarda yaşayan bir balık türü var. Bakın şimdi onu ekranda gösteriyorum. Buna İngilizce stickleback, yani dikenli balık deniliyor. Bu balık, şimdi bakın bu gördüğünüz tatlı su. Washington Gölü'nde yaşayan bir tür. 10 bin yıl önce bu türün ortaya, evrim sonucu ortaya çıktığını söylüyor evrimciler. Halbuki bu tür zaten var ve dünyanın birçok yerinde bu türden yaşıyor. Normalde denizde yaşarken, yani tuzlu suda yaşayan bir balık iken, şu ekranda görmüş olduğunuz mavi bölgelerde ki bazı tatlı su akıntılarında ve göllerde de yaşamaya başladıklarını daha sonra iddia ediyorlar. Bunu da bakın, bunu şu makalede söylüyorlar. Halbuki makalenin içini dikkatlice okuduğumuzda, bu Nature'da da yer almış bir makale. Şuradaki adresten de izleyicilerimiz bakıp görebilirler. Şimdi bu Science'tan yapılan bir alıntı. Tuzlu suda yaşayan dikenli balığın, diyor ki bakın, pre-exist genes, yani zaten var olan genleri kullanarak evrilmiş. Kardeşim sen onu anlatmayacaksın. O gen nasıl ortaya çıktı onu söyleyeceksin. Var olan gen üzerinden az önce Oktar'ın söylediği gibi regülasyon yapıp açma kapama ihtiyacı olmaz zaman kapatıyor. İhtiyacı olduğu zaman açıp o özelliği ortaya çıkartıyor canlı. Bu bir yaşam stili. Bu bir zaten hayat, yani adamın yaşaması için zaten gerekli özellik bu.
Virüslerdeki gibi.
Evet, sen o özelliğin sıfırdan yoktan nasıl oluştuğunu ortaya çıkaracaksın. Yani ev var. Kapısını açıyorsun, içeri giriyorsun. Sıcak bir ev mesela ya, eve gelmek istediğin zaman. O kapısını açıp dışarı çıkmasan dışarı çıkıyorsun. Ama ev zaten var. Evrim bir kere evin nasıl oluştuğunu açıklaması gerekiyor. Biz karşımızda çünkü hazır yapı görüyoruz. Tuzlu suda da yaşıyor, tatlı suda da yaşıyor farklı türleri. Buna ait olan genler zaten var. Evet. Zaten var olanın üzerinden spekülasyon yapmaya çalışıyorlar.
Evin alakası yok.
Termostat var orada. Şuna benziyor bu. Evin içinde termostat var. Kapıyı açıp içeri soğuk girince bu termostat çalışmaya başlıyor. Evet. Değil mi? Yani kapıyı kaparsan da termostat. O, aynı şey balık orada tatlı suyla çalışmaya başlayınca o içindeki gen zaten içinde kodlu olan, kullanıma hazır olan, değil mi, sistem hemen çalışmaya başlıyor. Öyle bir ortamla karşılaştığında. Bununla aynısı yani. Bunun sanki yeniden yaratılmış değil ki. Zaten var içinde o sistem. O termostat zaten içinde var onun. Zamanı geldiğinde hava belli bir derecenin altına düştüğünde o çalışmaya başlıyor.
Tabii, ortama göre. Ortama adaptasyon göre. Mekanizması Allah yaratmış zaten. Evet. Yani ortama göre açılıp kapanan genler var. Hatta işte epigenetik bilim dalı, yani bilim dalı derken Allah'ın yarattığı bir sistemi inceleyen bilim adamlarının verdikleri isim o epigenetik. Bir DNA'da değişim meydana gelmeden hangi genin açılıp kapanacağının sistemini yaratmış Allah. Ona göre hücreler mesela birbirinden farklılaşıyor. İşte biri kas hücresi oluyor, öbürü kemik hücresi oluyor. Aynı DNA ile bu genler kapanıyor, bu genler açılıyor. Nasıl oluyor bu? DNA'da değişiklik meydana gelmeden buradaki örnekteki gibi zaten bakın pre-existing genes demek zaten var olan gen. Kardeşim ne alakası var? Sonra evrimleşti diyor. Ayıp yani, ayıp. Ama ayıp bitti artık. Ayıp dönem, ayıp yapamıyorlar artık, yapamayacaklar.
Baba, İngiltere'deki adam yani hala demediğini bırakmadı. Yani geni değişim bir şekilde değiştirip işte mutasyonu ve evrim oldu demek için demediğini bırakmadı. Ama,
sonunda nerede ama?
Ama en sonunda
evet, ara geç formu yoktu dedi.
Geç formu, canlar değişmemişti dedi. Ani evet. Sıçramıştır dedi. Doktor zaten ani sıçramış demek. O türün zaten ara geç formu yok demek, zaten yaratıldığını göstermek.
Bütün
demek
salon kahkahalarla güldü. Yani ne oldular? Ya
dedi bize geldi. Ya diye. Çok
yoruldum. Gördün mü? Tabii doğru, en sonunda Allah ayette zaten var ediyor. Biz hakkı batılın üzerine fırlatırız. Ondan sonra Allah söylüyor. O da onun beynini darmadağın.
Maşallah. Bitti.
Tabii,
maşallah.
Beyni darmadağın olduğu çağda yaşıyoruz. Çünkü hak var. Batıl yok oluyor ortadan işte inşallah.
Elhamdülillah. Yani, inşallah.
Hazreti Mehdi hayatta inşallah. Kimse Mehdiyeti engelleyemez inşallah.
İşte evrimcilere soruyoruz. Ara geçiş formunu sıkıştırıyoruz. 5 milyon dolar, 5 milyon pound vereceğiz dedik. Tabii çıkaramıyorlar ara geçiş formu.
Ara geçiş formu mantığı şu. Evet. Mesela sudaki yaşayan canlılar karaya çıktığını iddia ediyorlar evrimciler. O zaman bizim nasıl bir varlık gözlemliyor olmamız lazım? Yani bunu söylemek için bilimsel olarak mesela sudan karaya çıktı, evrim budur diye, gerçektir ve böyle olmuştur diye anlatıyor değil mi, gerçek diye. Bu sonuca varması için bir bilim adamının buna uygun delilleri gözlemleyebiliyor olması lazım. Ya bir balık, denizde yaşayan balıklar karaya çıkması için mesela öyle diyor ya, o zaman bizim karaya uyum sağlamış ama balık özellikleri hala üstünde olan yani, canlılara ait mutasyon örnekleri olan mutantlar görmemiz lazım. Çünkü diyor ki mantığa göre bir milyonlarca yılda milyonlarca milyarlarca mutasyon meydana gelen mutasyon sonucu oluşan mutantlar içinde başarılı olanlar hayatına devam etti. Başarılı olamayanlar ne oldu diyor, doğal olarak elendi. Elendiği için de diyor onların diyor hayatta devam etmesi mümkün olmadı. Biz diyor günümüzde doğal olarak seçilmiş, doğal seçilimle elenerek arta kalmış sağlam türleri, başarılı türleri görüyoruz diyor. Mantık bu. Evet. Peki bunu görmen için o zaman başarılı türse eğer günümüzde yaşayan türler, başarısız örnekleri görmemiz lazım. Yani başarısız örnekler nerede? Sen o diyor çünkü balık içinden mesela amfibi olana kadar ki sürede başarısız olanlar, mutantlar öldü. Peki nerede? Ölen bu cesetlere ait olan fosillerin olması lazım. Ki milyarlarca denemeden çok az bir kısmı başarılı oluyor. O zaman normal türlerin fosili bir tane ise mutantların 1 milyon tane olması lazım. Kesinlikle. 460 milyon tane bugün antropologların söylediği ulaşılmış fosil rakamı var, çıkartılmış. Yeryüzünün altında milyarlarca fosil var. Normal türe ait olan fosiller çıkartılmış olanı 460 milyonsa o zaman ara geçiş formunun 460 milyon çarpı milyar kere olması lazımdı. Yani sallasan böyle toprağa kazmayı sallasan içinden 1000 tane ara geçiş, 1 tane normal tür çıkması gerekirdi. Evet. Mantık, çünkü Darwin'in söylediği mantık, genetik shiftingçilerin genetik değiştirmeyle mutasyon olduğunu söyleyencilerin mantığı bu. Çok deneme oldu, azı başarılı oldu. Nerede denemelere ait olan örnekler? Diyor ki Ergi Deniz Özsoy, onlar diyor başarısızdı, yediler diyor. Başarı türler, başarısız türler yedi diyor. Çıtır çıtır mı diyor, kıtır kıtır mı diyor, öyle bir şey söylüyorlar, unuttum yani. Fosilleşme çok zordur, onun için olmamıştır diyor. Ya kardeşim, yani bir tanesi olmayabilir, iki tanesi olmayabilir. Milyarlarcasının hiçbirisi olmaması demek tek bir şey gösterir. Yok. Yok. Yoksa dedi, o zaman gerçeği söylemem lazım.
Dedi ki yani canlı yayında telefonla bağlanıp Habertürk'e ara geç formu yoktur diye. Dedi cebine biletini koyacaksın dedi. Gideceğim dedi Londra Müzesi'ne, oraya bakacağım dedi. Gittik biz müzeye. Evet. New York Müzesi'ne. Hem arkadaşlarımız hem biz gittik. Londra Müzesi'ne de gittik. Doğa Tarihi Müzesi'ne. Bizim bir arkadaşımız hatta soruyor New York Doğa Tarihi Müzesi'nde. Ara geç formu görmek istiyorum diye. Ne diye cevap veriyor musunuz müze müdürü? Yok diyor, çok pahalı onlar diyor. Depoda diyor. Ne demek diyor pahalı diyor. Yani diyor çok sayıda olması gerekir diyor. Normal sabit türlerden çok çok daha fazla, milyarlarca. Orada da bir okul gezisi var, böyle liseli öğrenciler var. Ben diyor ara geçiş formu görmek istiyorum diyor. Niye pahalı olsun diyor. Adam ne diyor biliyor musunuz? Hiç böyle düşünmemiştim ben. O sırada lise öğrencileri de duyuyorlar arkadaşımızın söylediğini. Biz de ara geçiş formu görmek istiyoruz. Biz de ara geçiş formu görmek istiyoruz diye söylüyorlar. Ara geçiş formu falan yok. İnşallah. Olsa zaten hemen hocamıza getirip 10 trilyonu almaya teşebbüs ederlerdi. 4 senede teşebbüs yok. Teşebbüs eden bile yok.
Evet.
Hani biri getirir ya şu der, bakarsın değildir, reddeder. Gelebilen bile yok yani. Ara geçiş formu dedi, ortaya çıkan yok.
Evet. Yani işte zaten kendileri de söylüyorlar. Darwin kendisi söylüyor. Diyor ki işte hani biraz önce söylediğin şeyi, neden sayısız ara geçiş formuna rastlamıyoruz diyor. Neden bütün doğa bir karmaşa halinde değil de tam olarak tanımlanmış ve yerli yerinde? Sayısız ara geçiş formu olmalı. Fakat niçin yeryüzünün sayılamayacak kadar çok katmanında gömülü olarak bulamıyoruz diyor. Niçin her jeolojik yapı, her tabaka böyle bağlantılara dolu değil diyor. Bakın arka arka devamlı aynı şeyi tekrarlıyor papağan gibi. Çünkü öyle bir şey yok. Öyle bir ara geçiş formu olmamış.
Evet.
Bulman gerekir diyor gerçekten. Bu.
Peki biz şafak merkez diyoruz. Darwin böyle söyledi. Ne diyorsun diyoruz. Ben varım ya diyor ara geçiş formu. Korkunç. Şaka gibi.
İngiltere'deki adam da bir türlü söyletmeye çalışıyordu sana bu sözü. Darwin'in bu sözünü...
Ya, okutmamaya çalıştı. Ben de slide'ı koydum. Herkes tabii, okudu. Tabii. Bütün salon güldü. Bak slide'ı okutmamaya çalıştı. Doğru. İlginç. Çok acayip ya. Slide'dan korkuyorlar. Yani normal Darwin'in sözünden korkuyorlar.
Yani Darwin'in sözü zaten net diyor ki belki diyor bu benim teorime karşı ileride sürülecek en büyük itiraz olacaktır diyor. Gerçekten de şu anda o ilerideki şeye geldik. Darwin zaten kendi atmasyon bir şey olduğunu anlamış da olayı kıvırmaya çalışıyor bu yöntemle. Zaten bu benim teorimi yalanlayacak anlamına göre yalanlıyor da zaten inşallah.
Yani baskıyla bir yere kadar gidebildi. Böyle bir genel devlet korumasıyla. Ama doğru artık yanlışı eziyor. Yok
yok. Elhamdülillah. İnşallah. Allah'ın zaten yarattığın delilleri dediğimiz gibi örnekleri de her yerde çok net olarak görebiliyoruz. Ve sürekli olarak bu düzenin korunuyor olması da bize Allah'ın yarattığının net delilleri olmuş oluyor. Bütün biz kainattaki düzenlerin sürekli olarak hiç değişmediğini, zaten bir şeyin bilim adını alabilmesi için sürekli ve her zaman aynı olması gerekiyor ki bir bilimden bahsedebilelim. O yüzden bizdeki şu andaki bütün düzenlerin hep hiç değişmeden günümüze kadar milyarlarca senedir geldiğine tanık oluyoruz. Bundan sonra da öyle gidecek. Demek ki hiçbir şekilde evrim ya da değişim söz konusu değil. Kainat sürekli olarak aynı şekilde korunuyor. İnşallah. Allah tarafından inşallah. O yüzden o da insanların daha mutlu ve daha güzel şekilde yaşaması için belli bir döneme kadar, Allah'ın belirlediği bir güne kadar inşallah.
İnşallah.
O yüzden insanların evrimle ilgili konuşmaları ya da bunu savunmaları baktığımız zaman sadece iddiada kalıyor. Hiçbir şekilde gerçekliği ve bilimsel bir konusu yok. Sadece belki insanlar arasında hani espri ya da kendi aralarında öyle bir konuşma şekli olabilir ama asla bunda bilimden bahsetmemiz söz konusu değil. Kısa bir araya gidelim. İkinci arada tekrar devam edeceğiz inşallah.
Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bülent Bey de aramıza katıldı inşallah. Bülent Hoşam.
Onu teşekkür ediyorum.
Bülent Hocam, maşallah. Şimdi yeni bir haber daha var. 26 Aralık'ta The Guardian gazetesine çıkmış. The Telegraph, The Guardian gazetelerine çıkmış bir haber. Malum Higgs bozonu bulundu. Higgs bozonunun yani o teoremin sahibi olan Peter Higgs isimli zaten bilim adamı var. O çok eski senelerde bunu ortaya atıyor. 1979-80'li yıllarda yanlış hatırlamıyorsam ortaya atıyor. Ta günümüze kadar araştırmalar devam ediyor. Higgs'i bulmak için birçok farklı parçacık ve birçok farklı bozon bulunuyor. 17'ye yakın farklı parçacık partikül bulunuyor atomun içerisinde. Ve sonucunda Higgs bozonunu bulmayı Allah nasip ediyor. Ta 2012 yılının sonuna doğru maşallah. Onun bir açıklaması var. Önemli ve güzel bir açıklama. Onu ben şimdi ekranlara yansıtmak istiyorum inşallah. Hepsini de okuyayım. Higgs bozonunu bulan teorik fizikçi Peter Higgs, Richard Dawkins'in inanan kimselere karşı gösterdiği tavırları utanç verici bulanlarla hemfikir olduğunu ifade ediyor. Ve Dawkins'in sıklıkla yaptığı şey saldırılarını kökten dincilerin üzerine odaklamak. Fakat kökten dinci olmayan çok sayıda, yani yobazlar diyebiliriz, yobazlara odaklamak. Yani çok sayıda inançlı insan var, yani samimi dindar insan var. Yobazlık bambaşka bir problem diyor. Yani Dawkins de aslında bir çeşit kendi şeyinde bir yobaz olduğunu söylemiş. Yani veya kökten dinci, kendi kelimesiyle söyleyelim, olduğunu söylemiş. Peter Higgs, bilim ve inancın birlikte var olabileceğini ve bu alandaki birçok bilim adamının da inançlı insanlar olduğunu söyleyerek sözlerine şöyle devam ediyor. Dünyayı bilim aracılığıyla anlamamızın gelişmesiyle birlikte, yani özellikle hocamızın bu anlamda çok çalışması oldu tabii, iman hakikatlerini değil mi bilimsel olarak bütün dünyaya ulaştırdı. Yani uluslararası o Oktar'ın katıldığı geçenki İngiltere'deki konferans dahil birçok konferansta Müslüman olsun olmasın birçok kişinin hocamızdan çok etkilendiği çok ortada. Yani aynen anlatıyor mesela hocamız anlattığını. Hani biz elhamdülillah yakın olduğumuz için hocamıza onun anlattığının kaynağının hocamız olduğunu biliyoruz. O sanki kendi fikrimiş gibi belki anlatmaya çalışıyor kendi çevresinde ama yani dünyanın her yerine ulaştığını ve büyük etki gösterdiğini buradan görüyoruz maşallah.
Maşallah.
Devam edeyim. Fakat bu din ile bilimin birbiriyle örtüşmediği anlamına gelmez. Dogmatik nedenlerle değil, kanaatleri geldiği için iman eden inançlı kimseler inançlarını sürdürmeye devam edebilir diyor. Maşallah sebeplerle, yani Allah'ın yaratmasının tecellileri, iman hakikatlerini anlatarak kanaati gele gele iman eden insanların inançlarını övdüğünü görüyoruz. Higgs bozonunu ortaya atıp bulan kişi, Higgs bozonu, Peter Higgs'in sözleriydi bunlar.
Maşallah.
Bozon atomda kütlenin sağlanmasından sorumlu, %1'inden sağlanmasından sorumlu bir bölüm Higgs bozonu teoremi. Bir de %99'unun kütlesinin nereden kaynaklandığı hala bilinmiyor. Yani hacim ve ağırlık o kütleyi oluşturuyor. Fakat kütlenin kaynağı ne bilinmiyor. Maddenin madde olması için ona ağırlık ve hacim veren, yani maddeyi bildiğimiz böyle gözümüzde, götümüzde gördüğümüzde algıladığımız, elimizde kaldırdığımızda ağırlığını algıladığımız o bilindik madde yapısını ortaya koyan teoremler içerisinde Higgs bozonu %1'lik bir ağırlığı üstlendiği söyleniliyor. %99 ise hala bulunabilmiş değil. Yani maddenin evet kaynağı, yani maddenin ne olduğu hala araştırma konusu. Higgs bozonunun bulunması bu anlamda Allah'ın yaratma delillerinden birisini oluşturması açısından çok önemliydi. İnşallah. Maddenin hakikati konusu çok önemli. Çünkü maddeyi hala arıyor bilim dünyası. Fakat biz çevremizde hani bilinçaltında normalde yatkın olduğumuz bir madde anlayışı var. Bilim de bunu arıyor ama bunu bulamıyor. Hocamız ilk mesela söyledi. 1900, yani çok eskiden beri hayal ve vehim konusunu ortaya koydu. Matrix filmi çevrilmeden önce de zaten en başında o Wachowski kardeşlere de hocamızın kitabı gitmişti. Onlar da ondan esinlenmişti. Ve aslında bizim bilindik bir maddeden çok, hatta hiç vaziyette algılar dünyasında tamamen yaşadığımız ortaya kondu. Yani biz asla maddenin aslına temas edemiyoruz. Maddenin aslının ne olduğunu biz hissedemiyoruz. Bizim böyle bir algı sistemimiz hiçbir zaman yok. Renk de yok. Yani biz ekrana baktığımızda, televizyon izlediğimizde, sağdaki soldaki binaları gördüğümüzde gördüğümüz renkler, konuşan insanlar, yani hoplayan zıplayan hayvanlar veya rengarenk çiçeklerin hepsi aslında bizim beynimizin içerisindeki birer algı, var olan böyle kütlesi olan maddeler değil. Sadece biz algılamış oluyoruz inşallah.
Şimdi bilim adamları konuşturalım bakalım ne diyorlar. Hakikaten maddenin hakikati çok net bilimsel bir gerçek. Yani bu bir felsefe veya bir iddia değil. Net bilimsel bir gerçek. Bakın neler diyorlar. Cambridge Üniversitesi'nde çekilen bir film. Bir atomu şimdi benzetme yapıyorlar. Bu alanla kıyaslayacaklar. Yani Cambridge Üniversitesi'nin bu ortadaki alan bölümüyle. Bütün bu alan diyor, bir atom büyüklüğünde olsa diyor, çekirdeği diyor, bir milimetre büyüklüğünde olur diyor. Ya bu ne demek biliyor musunuz? Muazzam bir boşluk var atomun içerisinde. Yani o alanı, bütün avlu, atom, bir milimetrelik bir çekirdek var içerisinde. Gerisi ne? Boşluk. Yokluk yani. Ya boşluk derken, yani mesela odanın içindeki ortama da insan boşluk diyebilir mi? Öyle boşluk değil. Çünkü odanın içerisinde hava var, atomlar, moleküller dolaşıyor her tarafta. Madde yok yani, yokluk var orada. Çekirdeğin dışında yokluk var. Bu kum tanesinden daha ufak diyor. Öyle bir boşluk var diyor atomda. Şimdi bu da diyor ki Lawrence Krauss, Case Western Üniversitesi'nden bir fizikçi. Biz diyor maddeyi o zaman nasıl madde algılıyoruz diyor bu kadar boşluk varsa. Muazzam bir boşluk var. Böyle yaptığında elin atomların birbirinin içinden geçmesi lazım yani. Nasıl maddeyi madde olarak algılıyoruz? Bir elim diyor yerinden geçmiyor diyor. Bu diyor çok yani acayip bir şey diyor bu diyor. Yani nasıl olabilir diyor. Çünkü tamamı boşluk diyor. Yani neredeyse tamamına yakın boşluk. Evet. Doğru diyor. Boşluk var ama diyor. Orada elektriksel alan var diyor. Şimdi neden içinden geçmediğini açıklamaya çalışıyor. İşte Michio Kaku, bizim röportajımız var. Aslında evet. Onu bir gün bölüm bölüm yayınlayalım onu. Normal maddenin hakikatini çok güzel anlattığı bölümler var. Hı-hı. Dünyanın en ünlü fizikçilerinden. Değil mi? Sicim teorisinin de kurucularından. Çok ünlü birisi. Maddenin hakikatini fizikçiler çok net kavradılar.
İnşallah.
Yani hocamızın anlatımlarıyla böyle oldu ama. Çünkü materyalizm mutlak hakimdi. Fizikçilere de hakimdi, her yere hakimdi materyalizm. Materyalizm yıkıldıktan sonra böyle maddenin hakikatini net olarak, bilimsel olarak yani olduğu şekilde anlatmaya başladılar hocamız anlattıktan sonra. Yani aslında diyor, yani boşluk var. Böyle birbirini ittiği için diyor, katı olmadıkları halde katı hissini veriyor diyor madde. Siz düşünebilirsiniz ki diyor, ben bu sandalyenin üzerinde oturuyorum. Bak bak bu doğru değil diyor. Ben bu şeyin sandalyenin üzerindeki atomları kaplıyorum diyor sadece. 10 üzeri eksi 8 yani 1 bölü 10 üzeri 8 milimetre. Milimetrenin artık böyle ne kadar?
100 milyon.
100 milyonda biri kadar bir aralıkta onun üzerini kaplıyorum diyor. Değmiyor birbirine yani. Aralarında boşluk var demektir o aralık var. Çünkü benim elektronlarım diyor, bu sandalyedeki elektronları itiyor diyor. Şimdi bunu bir anlayalım. Yani maddenin katılığını veren katılık yok. Katılık bir algı, bir his olarak var. Zaten fiziksel olarak da katılık katı olması mümkün değil. Ya bu kadar boşluk olan bir şeyin katılığı olmaz ki zaten. İnsanlar zannediyor ki madde dolu böyle. Değil mi? Bunu verdiğin evet. Zaman böyle madde dolu yani içi dolu gibi. Öyle bir şey yok. Tamamen boşluk bu. Yani hayali bir katılık hissi var. Maddede. Hayali derken algısal. Algı olarak bir katılık hissi var. Şimdi bu maddenin katılığı. Bakalım aynı şeyi düşündüğümüzde mekan hissi nasıl bir şey? Mesela biz bir mekanda yaşadığımızı varsayıyoruz değil mi? Odanın içindeyiz. Bakıyoruz böyle. Oda mı bizim içimizde, biz mi odanın içinde? Ona bakalım şimdi. Ne diyor bilim adamları? Büyük bir hologramın içinde yaşıyor olalım ya da olmayalım. İyi bir yanıt veremediğimiz sorudur bu diyor. Bilimin dünyamıza dair söyleyebileceği şeyler açısından çözmemiz gereken büyük bir problem diyor. Çünkü bilimde biz her zaman gözlemleyiciyizdir. Yani eninde sonunda insan beynine gelip ancak yaptıklarımızı görmemize ve algılamamıza izin veren şeyle kısıtlanmışızdır diyor. Yani biz algılarımızla kısıtlıyızdır diyor. Öyleyse tüm bunların büyük bir yanılsama olduğu düşünülebilir. Yani gerçeklik nedir onu sorguluyor. Algıyı biz var zannediyoruz. Mutlak varlığı ama yok diyor. Bu bir yanılsamadır diyor. Çünkü gerçekte dışarı çıkıp İçeride ne olduğuna bakma imkanımız yok işte, bitti yani, değil mi? Dışarıda madde mutlak vardır, şudur budur diyorlar ya. Diyor ki bilim adamı, ya öyle bir şey yok diyor. Dışarı çıkıp da diyor ne var dışarıda diye bakamayız diyor. Biz diyor sadece bizim algımızla muhatabız. O kadardır diyor bilimsel olarak. Yani dışarısı dediği, dışarı çıkabileceği bir yer yok, mekan yok zaten inşallah. Allah mekansızlık boyutunda maddeyi algı olarak yaratmış, mekanı da algı olarak yaratmış. Ya hakikaten insan hareket ediyor hissine kapılıyor, değil mi? Kalkıyorsunuz, yürüyorsun, odayı değiştiriyorsun, dışarı çıkıyorsun. İnşallah.
Çok gerçekçi.
Çok yani mükemmel yaratılış. Yani kusursuz evet, yarattığı maşallah. İçin Allah maşallah. Birbirini devam ediyor bütün sahneler. Hatta rüyaları yerleştirmiş Allah araya. Ya yani orada mekan değişikliği oluyor bir anda yani böyle. Değil mi? Bambaşka mekan, bambaşka ortamlar. Yine evren var, uzay var, güneş var, halbuki yok. Ama onun sonrasında yine yatak odası görüntüsüyle devam ettirtiyor Allah. O zaman insan ona gerçek, ona rüya adını veriyor ama öyle değil Allah'ın dilemesiyle inşallah. Hep Allah'ın yarattığı bir kader içindeki o algılar bütünüyle birlikteyiz biz. Sadece Allah birini rüya olarak göstertiyor, birini gerçek gibi. Aslında hepsi tamamı aynı sistemle yaratılıyor. Onun için de Peygamberimiz diyor ki uykudayızdır diyor. Ölünce uyanırız diyor uykudan inşallah.
İnşallah.
Yani rüyada rüya, yani dünya hayatta bir rüya gibi. Ahirette görüş gücü daha keskinleşiyor.
Evet.
İnşallah. İnşallah.
Şimdi gerçekten dediğimiz gibi bir algılar bütünü. Allah bize dünya hayatımızda böyle bir sebep sonuç ilişkisi yaratmış. Madde var diyorsun. Biraz önce bahsettim mesela katı dediğin şey aslında bir boşluktan ibaret ama Allah'ın bize algılatmasından dolayı şimdi birkaç ayet okuyacağım onunla ilgili. Bize vermiş olduğu bilgiden dolayı biz bunu bu şekilde algılıyoruz. İşte kulak verdim diyor Allah, gözler verdim diyor, gönüller verdim diyor. Biz bu vermiş olduğu duygularla Allah'ın ve en nihayetinde bize vermiş olduğu ruhla biz bunları algılayabiliyoruz. Allah'ın bize vermiş olduğu bilgiyle. Ve bu Allah katında olan bir bilgi. Biz bunun dışında bir konuyu bilmemiz mümkün değil. Allah bize neyi gösteriyorsa, neyi algılatıyorsa bu dünya hayatında ve tabii dünyadan sonra ahirette de aynı şekilde biraz daha net ve keskin olarak bazı duyguların duyuların farklılaşmış olarak yine Allah tarafından bize algılatması. Yani dünya hayatı da ayrı bir algı ama cennet ve cehennem de ayrı bir algı. Tabii Allah tarafından yine bize gösterilen. Bakın şimdi Allah bir ayetinde şöyle buyuruyor. İsra suresi 85'te şeytanın Allah'a sığınırım. Sana ruhtan sorarlar diyor. Şimdi insanlar değil mi soruyorlar yani peki ruhu bize açıkla diyorlar. De ki diyor Allah ruh Rabbimin emrindendir. Size ilimden yalnızca az bir şey verilmiştir. Diğer bir ayetlerde Allah ruhundan üflediğini söylüyor yine. Bakın başka bir ayette yine okuyayım. Saat suresi 72'de. Onu bir biçime sokup ona ruhumdan üflediğim zaman siz onun için hemen secdeye kapanın. Şimdi Allah bir değil mi? Şekil yaratıyor. Topraktan çamurdan yarattığını söylüyor hatta canlıları, insanları. Ona ruhundan üflediğinde o bir can sahibi olmuş oluyor. Yoksa diğer türlü bu bahsetmiş olduğumuz maddelerin, atomun, işte elektronların, protonların yaşayarak bir takım davranışlarda bulunarak bir şeyleri algılaması mümkün değil. Allah'ın vermiş olduğu ruhla ve algılatmasıyla biz her şeye var diyebiliyoruz. Her ne kadar biz kendisiyle, maddenin kendisiyle muhatap olamasak dahi. Bu beş, Allah'ın bize vermiş olduğu dünya hayatındaki beş duyuyla bir bardağı tuttuğumuzda mesela şu anda bardak var diyorum değil mi? Elim mesela biraz önce bahsettin. Bardaktaki atomlarda elimdeki vücudumdaki atomlar birleşerekten, birbirini iterekten bir katılık hissi geliyor bir kere. Bir ağırlık hissi var. Ondan sonra görüyorum bir bardak şekli var. İçinde işte çay var veya kahve var ve onun sıcaklığını hissediyorum. Gözümle görüyorum. Ve içtiğimde de onun tadı geliyor. Diyorum ben işte bardak var, içinde kahve var. Yani Allah'ın bana göstermiş olduğu, algılatmış olduğu bilgilerle, vermiş olduğu bilgilerle ben buna var diyebiliyorum. Ama asla ve asla emin olamayız bundan. Allah bize bu duyularla bunu var dedirtiyor. Ben onun gerçekliğinden asla emin olmam mümkün değil. Sadece bir algılar bütünü. Dışarıda madde var mı yok mu şu anda emin değilim ama ben ona var diyebiliyoruz. Allah'ın bize göstermiş olduğu, vermiş olduğu bilgilerle inşallah.
Ama bu adam, çok büyük mucize. Şu gerçek yani dışarı çıkman diye bir şey söz konusu değil. Yani beynin içini hiç terk edemeyen bir insan. Yani şu herkes kendi kendine şu soruyu sorsun. Şimdi herkes bir odada oturuyor işte bizi seyrediyor, bizi izliyor diyelim. Oda mı senin içinde, sen mi odanın içindesin? Sen odanın içinde zannediyorsun ama oda senin içinde evet. Aslında. Değil mi? Nerenin içinde dese... Diyecek ki beynim diyecek. Eliyle tutacak beynini.
Bütün oda beynin içinde.
Şimdi rüya gördüğünde insana aynı soru sorulduğunda yine eliyle beynini tutar değil mi? Beynimin içinde der. Burada kafamda yani. Görüyorum der. Sonra uyandığını düşünelim. Yatağında o ne havada tuttuğu eli vardır ne iki eli arasındaki kafası vardır değil mi? Yatakta dümdüz yatıyordur böyle. Ama biraz önce eliyle bir kafa tutuyordur değil mi? O kafanın içinde görüyorum neyim diye. Halbuki yok o. Yani şunu unutmamak lazım. Yani biz zamansızlık, mekansızlık boyutunda maddeyi de algı olarak algılattırıyor Allah. Ama bu Allah'ın üstün yaratma sanatı. Şimdi ruhun varlığı, yani onu algılayan varlık, Allah'ın belirttiği ruhun varlığı kesin bir gerçek. Yani bilimsel olarak mutlaka oraya çıkıyor zaten. Adam da onu söylüyor değil mi? Madde yani aslında yok diyor. Yokluktan var olan, içinden geçmesi lazım diyor. Geçmiyor. Katı olarak algılıyoruz ama bu algılama diyor. Bu yanılsama diyor. Yani mekansızlığı da söylüyor aynı zamanda. Bilim adamları söylüyor bunu. Onu algılayan bir varlık olması gerekiyor ama maddeyi madde olarak algılayan ama madde olmayan bir varlık ruh yani çok açık bir şekilde. Metafizik İnşallah. Bir varlık var. Şimdi ruhun varlığı Marksizmi ve Darwinizmi tam açmaza sokuyor, bitiriyor. Marksist yani komünist maddeyi varsayan, diyalektik materyalist felsefeyi kabul etmiş olan biri maddeyi mutlak kabul ediyor. Halbuki bilim maddenin mutlak değil algı olarak olduğunu kesin olarak ispatlıyor. Yani müthiş bir yanılgı içine girmiş bakın Marksizme inanan birisi. Darwinizme de inanıyorsa değil mi? Muazzam bir yanılgı içerisinde. Yani ruha algı olarak yaratılmış bir dünyada yaşayan birisi ki öyle Allah öyle yaşatıyor rüyasını düşünsün. E bu da rüya yani onun yanında daha mantıklı bir rüya ona göre değil mi? Rüyanın mantığı değişiktir mantık örgüsü. Daha devamlılık süreklilik var biraz daha görüş gücü keskin. Ahirette daha da keskin olacak inşallah. Böyle bir ortamda madde yok ki evrimi olsun. Madde yok ki materyalizm diye bir şey olsun. Diyalektik materyalizm ama madde yok ki diyalektiği olsun inşallah. Yani Allah onu algı olarak yaratmış zaten. Ve Allah yaratmış. Zamansızlık boyutunda Allah bütün kaderi tek bir an olarak yaratmış. Yani onun içerisinde maddeyi mutlak kabul edip onun kendi kendine evrimleştiğini, hayatın tesadüfen ortaya çıktığını ne kadar yanılgıya giriyor değil mi? Bilimsel olarak böyle. Onun için bakın Lenin'in son sözüyle bitirelim. Bitireyim daha doğrusu inşallah sizin katkı yani söyleyecekleriniz vardır da. Lenin bunun farkında diyor ki yani komünizmin pratiğe geçiren kişisi Marx'tan alıyor devrimi yapan yani hayata geçiren Lenin. İşte al sana Lenin'e inananlar Apo dinlesin bunu yani değil mi? Apo yani dinleyemez de belki. Apo Lenin'i ben Lenin'iyim diyor. Bakın Lenin ne diyor? Duyularımızla efendim?
Taraftarları dinlesin.
Taraftarları dinlesin. Duyularımızla algıladığımız nesnel gerçekliği bir kere yatsıdın mı? Duyularımızla algıladığımız nesnel gerçeklik. Yani biz algılıyoruz ama madde mutlak dışarıda var diye kabul ediyor. Onu bir kere yatsıdın mı? Bir kere karşı çıktın mı ona? Kuşkuculuğa, agnostisizm ve öznelciliğe, subjektivizme kayacağından fideizme, dini inanca karşı kullanacağın tüm silahları yitirirsin. Demek ki dini inanca karşı tem silah neymiş? Maddeyi mutlak kabul etmek. Madde mutlak olmadığı halde. Ya bilimsel geçerliliği yok. Gördük şimdi zaten. Onu mutlak kabul etmezsen diyor. Yani bilimsel delilleri kabul edersen, Lenin çok iyi biliyor bunu. Yani dinler olursun diyor. Allah'ın varlığına kesin iman edersin diyor. Bu da fideizmin istediği şeydir diyor. Parmağını kaptırdın mı? Önce kolun, sonra tüm belliğin gider. Tamam. Doğru söylüyor. Bak Lenin'in söylediği az sayıdaki doğrudan bir tanesi bu inşallah. Lenin maddenin hakikatini çok net anlamış. Aman diyor sakın diyor buna kafanızı yormayın. Maddeyi böyle hani işte bilimsel olarak beyinde nasıl görülüyor. Bunları aman uzak durun bundan diyor. Yoksa diyor komünizm diyor çatır çatır materyalizm gider diyor. Doğru söylüyor.
Bu çok kilit bir konu hakikaten. Engels de söylüyor zaten. Dünya diyor metafizik olarak değil diyalektik olarak işlemektedir diyor. Yani konu burada başlıyor, burada bitiyor. Maddenin ve materyalizmin kökeni onların inancına göre materyalizmin yani madde ezelden beri var olan, daha sonra yani hiçbir şekilde ortaya çıkmış değil, zaten var. Yani materyalizme bir kere bir orada inanış var. Onun üzerinde kurulu bir konu zaten evrim teorisi. Ondan sonra canlılar işte yavaş yavaş evrimleşti ve günümüzdeki canlı çeşitini oluşturdu. Ve bunu oluştururken de dünyada muhakkak bir diyalektik olduğu yani bir mücadelenin hakim olduğu, güçlü olan hayatta kaldı, zayıf olan elendi, rahmet, şefkat ve fedakarlığın olmadığı, güçlü olanın, avantajlı olanın ezmesi gerektiği muhakkak bir diyalektik, yani muhakkak bir müsabakanın, muhakkak bir yani savaşın,
çarpışmanın
her zaman doğa kanunu olarak var olduğu bir dünya olduğunu iddia ediyorlar. Ve ondan sonra mesela komünizmi şekillendiriyor onun üzerine. İşte insan toplumu da diyor sınıf sınıftır diyor. Burjuvazi vardır diyor işveren kesimi. Proletarya vardır diyor işçi kesimi. Daha sonra bu işçi emekçi kesimi zaman içerisinde diyor ekonominin evrimiyle günümüze geldiği en son merhalesi kapitalizm. Kapitalizmin en sonunda yani doğal sonuç olarak diyor komünizm ortaya çıkacaktır diyor. Bu da proletarya sayesinde olacaktır diyor. Burjuvazi en sonunda ezecektir diyor. Hatta bu en son çıkan ekonomik krizi de buna biraz böyle delil gibi göstermeye, bununla ilgili böyle plan ve beklenti içerisinde olmaya da hani onunla ilgili de birçok haber ve spekülasyon da yapmaya çalıştılar. Ama böyle değil. Ekonomik kriz Mehdiyet'in habercisi. Onu hocamız da söylemişti. 7 yıl kıtlık, 7 yıl bolluk oluyor. Kur'an'da hocamız onu inşallah açıklamıştı. İnşallah. 2007'de başladı ekonomik kriz. 2014'te sona erecek. Niye sona erecek? Çünkü bütün dünya Mehdi'nin varlığını kabul edecek. Yani arayacaklar onu. Mehdi'nin gelmesini istemeyen ve Mehdiyet karşısında çaba harcayan insanların birçoğu fikrini değiştirerek artık Mehdiyet için çaba harcayacak. İnşallah. Ve sonucunda artık dünyada bolluk ve bereketlik olmaya başlayacak. Denenmelik düzen kalmayacak diyor Peygamber Efendimiz. Ondan önce Hazreti Mehdi'den önce denenmelik düzen kalmayacak diyor. Her düzen deneniyor. Ya komünizm dahil denenmeyen bir şey kalmadı ortalıkta. En sonunda artık insanlar tamam diyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın söylediği sözler doğru. Onun dediği düzen en doğru düzen. Kur'an'daki hayat, İnşallah. En adil hayat, en evet. mutlu hayat, en güzel hayat diyor. Ve kanaat ederek zannı galiple, yani insanların tamamı artık tamam sen Mehdi'sin diyor inşallah. Ve Mehdi'yle birlikte inşallah altın çağa başlamış oluyor.
İnşallah. Şimdi bu Emre'nin bahsettiğimiz hani Marksizm konusu, yani devletin verdiği eğitim çok önemli hakikaten. Bak Abdullah Öcalan'ın kendi alıntılarında yani lisede nasıl Darwinist eğitimde ne hale geldiğini kendisi anlatıyor. Lise dönemlerinde büyük felsefik bunalımı yaşadım diyor. Yani Darwinist eğitimi gördüğünde, Darwinizmi bir gerçek olarak okuduğunda yani gerçek olarak lanse edilen Darwinizmi felsefik bunalıma girdim diyor. Haşa Tanrı ile savaşı verdim. Bu savaştan başarıyla çıktıktan sonra yarı Tanrı oldum. Bakın ne hale geliyor bir insan. Şimdi buna şöyle bakalım. Okulda yani Abdullah Öcalan liseye geldiğinde tekrar geldiğini varsayalım liseye. Darwinizm anlatılıyor kapsamlı olarak. Ama bu anlattığımız bilimsel deliller de anlatılıyor. Darwinizmin geçersizliği anlatılıyor. O zaman ne bu felsefik bunalımı yaşardı? Ne aklını kaçırırdı böyle? Yarı tanrı oldum diye bir iddiaya girerdi. Ondan sonra ne şu mesela şu ifadeyi söylerdi. Diyor ki Lenin 1900'de neyse ben 21. yüzyıl sosyalizmini temsil ediyorum. Kendini Lenin saymazdı, Lenin zannetmezdi. Veya demezdi ki hayvanın en ileri sosyalleşmiş biçimi insandır. Darwinizmin geçersizliğini anladığı için insanın bir hayvan olmadığını, hayvandan evrimleşmediğini şey edip bu cümleyi kurmazdı mesela. Bu fikre kapılmazdı. O zaman ne insanları öldürürdü, ne PKK terör örgütü olurdu, ne komünist terör olurdu, ne komünizm olurdu yani fikren. Ya bu çok açık. Yani en bölücü başı bakın teröristin en önüne geleni kendisi söylüyor. Ben bunu lisede böyle oldum diyor. Bunun gibi çok insan var. Yani şeye giriyorlar böyle değil mi? Sen hayvansın, savaşan bir hayvansın. Bu mantığı evet. veriyor Darwinizm. Evet. Yani Darwinizm'in verdiği temel mantık budur. Sen savaşan bir hayvansın. Güçlüysen hayatta kalırsın. Güçlü olup hayatta kalman için zayıfı ezmen gerekir. Yani zayıfların elenmesi gerekir zaten. Çatışmada ilerlemenin temelidir. Bu diyor diyalektik felsefenin temeli, doğadaki temeli diyor. Bir de toplumların diyalektiği, tarihin diyalektiği var diyor. Onu anlatıyor. İşte sana PKK'lı modeli terörist olabiliyor. Veya yani terörist olmasa bile tabii ki her komünist terörist olmuyor. Ama vahşi, acımasız bir insan yapısına evet. bürünüyor değil mi? Hakikaten eziyor insanları. Yani
sevgi olmayan, saygı tabii. olmayan.
Tabii. Yani şirketi oluyor, bilmem nesi oluyor. İnsanları eziyor. İşte haksız rekabet. Bir sürü olay böyle. Aile içinde de gösteriyor bunu kendini. Değil mi? Aile içinde. Yani Dallas diye bir dizi vardı. Herkes hatırlar. Tam bunu çok iyi yansıtan bir diziydi böyle. Çok yani topluma zarar verdi o mantık. Tam materyalist mantık. Herkes birbirinin arkasını kazıyor. Herkes birbirine işte laf sokuyor, aşağılıyor, evet, arkasından bir dümen çeviriyor değil mi? O CR modeli. Topluma böyle lanse edildi. Yani Darwinist mantık böyle. Güçlü olup ezmek üzerine kurulu bir sistem. Ya böyle yaşanır mı? Evet. Ne kadar aşağılık bir şey bu. Yani mahvoldu insanı 23. yüzyılda bu mantıktan dolayı. Bakın sırf şu mantıktan. Adam da diyor ben de liseye girene kadar normal bir adamdım diyor. Lisede ben böyle oldum diyor. Devletin kitaplarını okuyunca diyor. İşte devletin bir an önce bunun çözüm getirmesi İşte çok açık yani. Şu cümleden anlaşılıyor zaten yani şu fikirlerden. Bunu durdurmak için o eğitimi kaldıracaksın. Doğrusunu da anlatacaksın. Anlatabilenin önünü açacaksın bir de yani. Değil mi inşallah? Yapamıyorsa evet. yani hakikaten bu işi dünyada bir en iyi yapan hocamız yani çok açık bir Maşallah. Şekilde. Daha iyi yapan ikinci bir kişi olsa biliriz zaten. Bütün dünyada bunu söylüyor. Fransa da kabul ediyor. bitirdi diyor. 300 yıllık sistemimizi bir günde bitirdi diyor Adnan Hoca diyor. Yani Adnan Oktar diyor, pardon. Adnan Hoca dememiş de Adnan Oktar diyor. Sayın Adnan Oktar. 300 yıllık sistemi diyor. Bir günde bitirdi maşallah. Diyor maşallah.
Nur dolmuş. Ne güzel olmuş.
Ne güzel tabii. Evet. Fransa'nın kurtuluşu olur. Yani Fransa'da maşallah. Yaşanır mı öyle ya? Yani bu mantıkla. Herkes böyle tedirgin, korku içinde. Herkes birbirini ezmeye çalışıyor. Kimse kimseye güvenemiyor. Savaşlar, terör, bilmem ne yani bütün dünyayı sarmış. 20. yüzyıl feci bir yüzyıl yani böyle. İnsanın en kanlı yüzyılı.
Allah musibet yaratıyor bunlara. Pardon Murat Hocam. Estağfurullah. Ama bu hep şifa oluyor ve güzellik getiriyor. Mesela insan hasta olabilir ama Allah onun imanı artsın diye o insana veriyordur. Hastalıktan sonra çok daha güçlü bir imanla hayata devam eder. O onun için çok büyük bir hayır olur. Devletlerin ve halkların da üstüne Allah böyle nice belalar veriyor. Ama yani bela dediğim bir musibet veriyor. Bir zor bir durum yaratıyor. Ama o toplumun ve devletin daha böyle iyi bir hale gelmesi için oluyor. Hakikaten 20. yüzyıl Darwinizmin en böyle zirvede olduğu bir yüzyılda ama artık sona eriyor. Ama birçok musibet oldu. Yani doğal felaketler arttı, ekonomik krizler oldu, savaşlar oldu. Yani toplumun acı çekeceği o anlamda birçok zor durumla karşı karşıya kaldılar. Fakat mesela Amerika örneğini biliyoruz. Oktar da anlatmıştı daha önce. Bir 70'li 80'li yıllardaki bir Amerika modeli var. JR yani ismini bilmiyorum da artık. Yani o yani mantıktaki hakim olan insanlar var. Bir de mesela şimdi gidilse görülse çok daha böyle halim selim, daha böyle güzel huylu, daha fedakarane yaşayan insanlar olmaya başladı mesela Amerika'da.
Artmaya başladı.
Evet, artmaya başladı. İnşallah. Neden oldu bu? İşte Mehdiyet her yeri kaplıyor.
İnşallah.
Doğru ahlak modelini insanlar gördüler. Ve örnek almaya başladılar. Okuyorlar hocamızın eserlerinden inşallah. O bütün dünyaya böyle yayılıyor inşallah ve hep böyle güzel bir yere doğru gidiyoruz.
Tabii bu i̇nşallah. Vesileyle gerçekten biraz önce bahsettiğim okullardaki o eğitim biz Apo'nun vermiş olduğu, yapmış olduğu açıklamada bir örnek olarak görüyoruz Apo'yu. Tamam diyor yani ben bu çelişkiye uğradım diyor bu eğitim sonucunda diyor ve kendi içinde bazı kararlar almış ve dinden vazgeçmiş. Yani İslam'dan inanmaktan, Allah'a inanmaktan vazgeçtiğini iddia ediyor. Bu sadece şu an gün ışığına çıkan ve net bir delil. Ama buna benzer birçok insan var. Belki kendi içinde bunu yaşayan, bu çelişkiye düşen ve hiç farkında olmadan değil mi? Allah'ın yolundan, dinden uzaklaşan insanlar oluyor bu eğitim vesilesinde. Yani apayrı bir din aslında geliştirmiş oluyorlar bu vesileyle. İnsanların kafasında bambaşka bir yol açmış oluyorlar. Allah'ın aşağı yolundan başka bir yol açmış oluyorlar. Ve belki de kişiler bu eğitim neticesinde farkında olmadan o şeytanın yoluna uymuş oluyorlar. Yani cahilliğinden bu eğitim neticesinde farkında olmadan böyle bir yolu seçmiş oluyorlar. Bu yol gerçekten şeytanın yolu, deccaletin yolu. Deccal zaten böyle bir yol istiyor. Böyle bir yola insanların gelmesini istiyor. Bu yola uymasını istiyor. Bu yolda gerçekten sevgi yok, saygı yok, merhamet yok. İnsan değil mi şefkat yok, insanların birbirine karşı güven duygusu hissetmesi yok. Tamamen Allah'ın bize Kur'an'da göstermiş olduğu o değil mi sevgi, şefkat, merhametin dışında bambaşka kötülüğün yolu. Ve bu eğitim sistemi dediğimiz gibi gerçekten değişmesi gerekiyor. Ve Mehdiyet çağındayız. 80'lerden sonra da hocamızın ve inşallah yoğun çabasıyla arkadaşlarımızın elhamdülillah çok güzel gelişmeler oldu. Biraz önce Amerika örneği verdim mesela değil mi? Yani insanların daha halim selim olmaya başladığını. Bu tüm dünyada yaygınlaşıyor. Fransa'nın gerçekten o 300 yıllık kötü sisteminin bir atlasta yok olduğunu mesela duyduk. Birçok dünyanın her yerine hocamızın atlasları ulaştı. Hocamızın anlatmış olduğu bilgiler tüm dünyaya ulaştı. İnsanlar bu şekilde bilinçlenmeye başladılar. Ve gerçekten doğrunun ne olduğunu, güzelin ne olduğunu görmeye başladılar. Tabii yani 150 yıllık ve tabii bunun daha geçmişinde materyalist felsefe, materyalist sistem tüm insanları etkilemiş durumda. Yani bu binlerce yıllık bir akım aslında. Tabii kolay olmuyor. Allah'ta sabredilmesi gerektiğini, kararlılıkla bu yol üzerinde Allah'ın yolunun anlatılması gerektiğini zaten biz Kur'an'da görüyoruz. Değil mi? Doğruyu sabırla anlatmak gerekiyor. Kararlılıkla anlatmak gerekiyor. Hocamıza da bakıyoruz. 30 senedir gerçekten sabırla, kararlılıkla insanlara bunu anlatıyor. O yıllarca binlerce yıldır insanlar üzerindeki o şeytanın etkisini, deccaletin etkisini yıkmaya gayret ediyor inşallah. Elhamdülillah bu da tabii bir anda pat diye olacak bir durum değil. Yavaş yavaş da inşallah bunun etkileri görülüyor. Ama hızlanarak inşallah görmeye başladık. İnsanlar eninde sonunda Allah'ın da vaadi tüm dünyaya İslamiyet hakim olacak. Allah'ın dini hakim olacak. Bu ortadan deccaletin kötü sistemi tamamen kalkmış olacak. O yol ortadan kalkmış olacak inşallah. İnşallah.
Mesela o yaşanacak olan altın çağ çok güzel bir hadisle Peygamber Efendimiz işaret etmiş aleyhissalatü vesselam. Hadiste şöyle buyuruyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yarenleri yani dost ve arkadaşları alemin her yerine ayak basıp her yerde kudreti ellerinde bulunduracaklar diyor. Yani İslam hakim olacak. Hazreti Mehdi'nin talebeleri de dünyanın her yerine gidecekler.
İnşallah.
Tabii bu kudreti elinde bulundurmaları baskı ve zulüm tarzı daha önceki birçok yöneticinin yaptığı gibi değil. Tamamen hizmet, şefkat ve aklı hedef alan bir kudret inşallah. Her gittiği yer o yüzden böyle ihya oluyor. Herkes ve her şey onlara itaat edecek. Ama gönülden itaat ediyorlar. Çünkü seviyorlar. Hatta çöldeki yırtıcı hayvanlar ve yırtıcı kuşların hepsi onların rıza ve hoşnutluğunu kazanmak isteyecekler. Bu din elçileri yani dini tebliğ ediyor inşallah her gittiği yere. Selah yani huzur ve adalet elçileri öyle bir sevinç ve hoşnutluk getirecekler ki Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ashabının ayak bastığı yer başka yerlere karşı iftihar edecek. Maşallah. Gurur duyacak, isteyecek, bize de gelin, bize de gelin diyecekler inşallah. Yani bu Hazreti Mehdi'nin ve Hazreti Mehdi'nin talebelerinin inşallah altın çağ döneminde dünyada nasıl bir bolluk bereketliğin olacağını gösteren bir hadis. Çünkü gittiği yerde Kur'an'ın hükümlerini inşallah Mehdi'nin talebesi inşallah uygulatacaktır. İnsanlardaki yanlış olan Kur'an'ın uygulanmayan hükümlerinin yanlış olduğunu söyleyip onu yapmamalarını söyleyecektir. Ve dolayısıyla Allah'a itaat eden, Allah'a iman eden toplum olunca da toplum bereket olacaktır inşallah. Dünyanın her yerine zaten Allah'ın, Peygamber Efendimiz'in hadisi Allah'ın bu nurunun, bu beyaz ışığın her yere dolacağını söylüyor. Mehdiyet nurunun. O günlere doğru da hızla gidiyoruz inşallah.
İnşallah.
Onun sebeplerini de gösteriyor tabii Allah. Yani bu bir anda olmuyor. Allah'ın dilemesiyle bir anda olabilir ama Allah'ın sünneti gereği her şey böyle insanların kanaati edecek ölçüde. İhtiyar kalkmadan oluyor. Yani Mehdi Aleyhisselam'ın 40 yılı aşkın çok yoğun bir mücadelesi oluyor. Ondan sonra zuhur ediyor ve ondan sonra da o ve talebeleri bütün dünyada yine fedakarlık içerisinde yoğun bir çabayla her yerde böyle bir güzellik, barış getirmesini, evet, sağlamasını vesile oluyorlar inşallah.
Yeni alametler oluyor. Bakın bu son günlerde olan depremler, daha öncesinde de hep sürekli deprem oluyor. Hı-hı. Bakın diyor ki Peygamberimiz hadiste, şu hadiseler meydana gelmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Depremler çoğalacak diyor. Hakikaten tam Mehdi'nin zuhurat çıkış yılı olan 80'den itibaren depremler tarihte hiç olmadığı kadar arttı. Hı-hı. Dün 3 deprem oldu, bugün 2 deprem oldu. Bir tane İstanbul'da, yani İstanbul'un içine alan bir deprem, etkileyen bir deprem. Ama yıkım meydana getirmedi. Çünkü Allah'ın izniyle Hazreti Mehdi İstanbul'da.
Maşallah.
İstanbul koruma altında. Maşallah. Deprem olur ama yıkıcı deprem olmaz diye açıklamıştı hocamız zaten. Hadisler, Kur'an ayetlerine dayalı olarak da inşallah. İkinci bakın başka bir hadiste de Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Ramuz el hadiste. Kıyametten önce iki büyük hadise vardır ve sonra da zelzeleli yıllar. Yine başka bir hadiste o zelzelelerde, o depremlerde de 10 bin, 20 bin, 30 bin kişi ölür diyor. Hakikaten bu 80 yıldan itibaren olan depremlerde, değil mi? Şeyde oldu, Çin'de oldu, işte Meksika'da oldu, Türkiye'de de oldu. Çok insan, hayatını kaybeden insan oldu sayı olarak. Bu da çok önemli bir delil, alamet maşallah. İnşallah. Yani yer Mehdi istiyor inşallah. Sürekli her gün deprem. Hiç hatırlamıyoruz biz öyle eskiden, değil mi? O, daha önceki zamanlarda. Bu ahir zamanda, ahir zaman Mehdiyet'in yaşanmaya başlanmasıyla birlikte, Mehdi'nin çıkışıyla birlikte inşallah sürekli deprem oluyor. Bu da bir alamet. Maşallah. Ki çok sayıda alamet gerçekleşiyor inşallah. Yani Suriye'de olan olaylar ayrı bir alamet. Orta Doğu'daki olaylar ayrı bir alamet. Arap Baharı ayrı bir alamet. Gökteki olaylar, güneş patlaması olmuş mesela 2013'te, 2013'e girerken ayrı bir alamet. Evet. Hadisler var yani. Hadisteki güneş, büyük olaylar, güneşten büyük alametler belirecek diyor. Hakikaten öyle oluyor. Yani böyle hepsi gerçekleşiyor. Yağmurlar, kuraklık, Lulin kuyruklu yıldızı, gökten bir el görülmesi. Yani gökten maşallah. Bir el görülecek diyor. Ya NASA'nın çektiği fotoğraflarda gökyüzünde el görüntüsü var. Yani parmakları olan, baş parmağı olan bir el görüntüsü maşallah. Gökte el görünecek diyor. Şimdi gökteki el görünce tabii bunun müteşabih anlamını bırakıp gökte hakikaten bir insan eli görünecek diyenler de olabilirdi. Ya bazen öyle açıklamalar oluyor. Doğru anlamını alıp hani yok Deccal'in kocaman eşeği olacak böyle işte o boyu 10 kilometre olacak. O tarif edilmiyor ki orada. Tarif eden müteşabih anlamlarla bir tarifler var. O tariflere uygun olarak mesela eşek değil de uçak olduğu anlaşılıyor maşallah. Çok net değil mi?
Evet.
Kulak dediği de kanat açıklığı. Yani 30 metrelik kanat, hakikaten kanat açıklığı o kadar zaten. Uçakla bu ayrı zamandaki teknoloji tarif ediliyor. Deccal'in eşeğinden kasıt o yani peygamberimizin anlattığı. Maşallah. Ama o dönemin taşıdığı işte ateş ek olduğu için ona uygun olarak anlatmış be, anlaşılacağı şekilde. Ama zamanı geldiğinde biz tahakkuk ettiğini anlıyoruz inşallah.
Taşıma aracı. Yani.
İnşallah.
Evet inşallah. Bugün de sohbetimizin bittiyse konuşmamızın sonuna geldik. İnşallah. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. İnşallah.